Merhabalar sayın izleyenlerimiz. Ayrı zaman ve yaratılış dilleri programıyla tekrar beraberiz. Bugün Akın Hocam ve Kartal Hocam'la birlikte bir sohbet gerçekleştireceğiz inşallah. Uygunsa hocam iman hakikatleriyle başlayalım.
İnşallah.
Bugün koku alma olayını inceleyelim inşallah. Nasıl koku alıyoruz? Burun nasıl çalışıyor? Ne şekilde koku alma molekülleri aktif oluyor ve beyin tarafından yorumlanıyor? Onu inceleyelim inşallah. Evet, sunumumuza başlayalım. Koku alma dediğimiz olay burnumuzda başlıyor. Tabii şunu önce belirtelim. Koku dediğimiz şey sadece koku moleküllerinden oluşan bir olay aslında. Yani bir cismin kokusu diyoruz. Mesela beyaz ekmek kokusu ya da bir kek kokusu dediğimizde o kekten ya da o beyaz ekmekten buharlaşan, havaya saçılan koku molekülleri, bunlar aslında bir molekül sadece. Atomların farklı dizilmesiyle, farklı bağlar kurmasıyla oluşan koku molekülleri. İşte bu koku moleküllerinin beyin tarafından algılanması, tabii işlemden geçirilerek bu algılama gerçekleşiyor. Böylece biz o kokuyu duymuş oluyoruz. Tabii bu işlem sırasında birçok detaylarda mucizeyle karşılaşıyoruz. Şimdi onları inceleyelim inşallah. Evet, mesela suyun kokusunun olmaması da çok büyük bir mucize. Çünkü bildiğimiz gibi yağmur yağmasıyla beraber bitkilerde, kokulu bitkilerin üzerine bu su damlaları düşmüş oluyor. Ancak suyun kokusuz olması onlardaki kokuyu engellememiş oluyor dolayısıyla. Bir çiçeğin kokusunu engellememiş oluyor. Neden? Suda koku yok. Kokusuz olduğu için ve üstüne direkt temas da etse o koku moleküllerini engellemiyor. Hatta o su, mesela bir güle düşen damlacıktan bahsedelim, sudan. O su daha sonra buharlaştığında o gülün koku moleküllerinin de buharlaşmasına vesile oluyor. Dolayısıyla gül kokmuş oluyor. Diğer çiçekler kokmuş oluyor. Biraz önce kek örneğini verdik. Mesela fırındaki bir kek, fırına koyduğumuz bir kek çok fazla kokar değil mi? Ya da fırında pişmekte olan başka bir yemek çok fazla kokar. Oradaki sebep de oradaki ısıyla beraber buharlaşmanın fazla olması. Dolayısıyla havaya daha çok koku molekülünün yayılması olayıdır. Dışarıdaki bir yiyeceğe göre çok daha fazla koku kokar. Evet, şimdi burnumuza baktığımızda, çünkü burunla başlıyor koku işlemi. Mükemmel bir yapı görüyoruz bakın burnumuza baktığımızda. Bakın böyle bir yapıyla karşılaşıyoruz işte. Sağ tarafta burnumuzun çizimi yer alıyor hemen şurada. Öncelikle burun hem koku alma işlemi hem de hepimizin bildiği gibi solunum işleminde çok büyük görev alıyor. Solunumdaki görevi çok çok önemli. Niye? Havanın ısıtılmasını ve burundan geçerken nemlendirilmesini sağlıyor. Burnumuzun içindeki mukus havayı orada nemlendiriyor. Ayrıca ısıtıyor. Oradaki kılcal damarlarda ısıtıyor. Böylece akciğerlerimize bizim soğuk hava gitmemiş oluyor. Akciğerlerinde oluşabilecek rahatsızlık önlenmiş oluyor.
Klima işlevi görüyor diyebiliriz yani.
Klima işlemi gibi, evet. Ayrıca ikinci klimaların ikinci bir özelliği, hepimizin bildiği gibi yeni yeni çıkmaya başladı o klimalar. Havanın filtre edilmesi.
Evet.
Burada da bu söz konusu. Polenler, bakteriler, çeşitli mikroplar veya başka partiküller burnumuza geldiğinde orada hemen oradaki mucizevi tüycükler devreye giriyor. O tüycükler tutmasını sağlıyor tabii ki. Ayrıca bakın orada bir de gözle göremediğimiz tüycükler var bizim. Burnumuza diyelim öyle bir madde girdi. Küçük partiküller tüylere takıldı. O partiküller, o parçacıklar yutağa doğru silya küçük tüycüklerle, gözle göremediğimiz mikroskobik tüycüklerin ortak hareketiyle, organize hareketiyle yutağa doğru itiliyor. Yani üst kısma doğru. Bakın alt kısma doğru değil. Alt kısma doğru olsa insan için kötü bir durum oluşurdu. Ama üst kısma doğru itiyor, yutağa doğru itiyor. Daha sonra o öksürükle, hapşırıkla ya da yutmayla mideye gidip asitler tarafından yok ediliyor o zararlı maddeler. Evet, şimdi %5'lik bölümü tarafından gerçekleştiriyor aslında koku burnun. Şimdi bunu da inceleyeceğiz inşallah. Bakın burada biraz önce bahsettiğim silya olarak adlandırılan tüycükleri görüyoruz bakın. İşte bu küçücük tüycükler burnun içinde yer alıyor ve buraya gelen atık maddeleri, yabancı maddeleri yutağa doğru taşıyor. Onlar da daha sonra vücuttan atılıyorlar. Şimdi aslında burnumuzda tam olarak bir kimyasal analiz yapılıyor. Bunu görüyoruz. Çünkü ne dedik? Koku molekülleri. Moleküllerden oluşan kokular geliyor buruna. Bakın bunlar nereye geliyor? Hemen burnumuzun üst kısmında. Bakın çizimde görüyoruz. Şu kısımda. Burada işte ilgili hücreler var. Koku hücreleri burada yerleştirilmiş vaziyette. Bakın, evet bir sonraki slaytımızda bir sorun oldu. Evet şu an geldi. Bakın koku soğancığı denilen yer var. Şimdi bu koku soğancığıyla burnumuzun bu boşluğun arasında koku hücreleri var. Bakın şurada zoom yapılmış halini görüyoruz. Şimdi hücre şu şekilde bir oluşumu var hücrenin. Bakın şu kısım hücreyi oluşturmuş oluyor aslında. Hücre 3 ana kısımdan oluşuyor. Alt kısmında tüycükler var. Koku molekülleri, burnumuza giren koku molekülleri bakın buraya çarpıyor ve buradan alınıyor. Burada hücrenin gövdesini görüyoruz biz. Bakın gövdesini görüyoruz, aynı zamanda bağları görüyoruz, aksonlar. Aksonlar koku moleküllerini koku soğancığına iletiyorlar. Koku soğancığına iletiyorlar ve burada gerçekleşen kimyasal çevirme işlemleriyle bakın sinir hücrelerine elektrik sinyali olarak dönüştürülüyor bunlar. Ve her birinin kendi izleyeceği yol belli. Yani orada her bir koku soğancığından çıkan beyne koku merkezine giden her bir yol 2000 tane var çünkü bu kanallardan 2000 tane var. Hepsi belirli ve gelen koku molekülü elektrik sinyaline çevirdikten sonra o yollarla kendisine ait olan yollarla koku merkezine, beyindeki koku merkezine iletiliyor. Şimdi birçok aşamadan oluşuyor. Anlatıyoruz. Maşallah ve bu aşamaların tek bir tanesinde sorun çıkacak olsa, bakın bu hücreler görevini yapamayacak olsa, o aksonlarla olan bağlantıları bozulmuş olsa, tamamlanmamış olsaydı, koku duyma işlemi, koku alma işlemi gerçekleşmeyecekti.
Moleküller elektrik sinyaline çeviriyor. Çok enteresan bir şey değil mi?
Tabii. Çok yani inanılmaz bir çevirme.
Atom parçaları geliyor bir et parçasına değiyor. O et parçası o atom parçalarını nasıl koktuğuna dair bilgiyi elektrik sinyaline çeviriyor. Yani normalde şu anda insanoğlunun da ulaşamadığı bir teknoloji. Biz şu anda işte fotonları mesela kameralar elektrik sinyallerine çevirebiliyor. Elektriksel bağlantılarla iletilebiliyor mesela. Bir insanın, bir herhangi bir yerin görüntüsü. Ama burada biz kokudan bahsediyoruz. Koku molekülü, havada dolaşan moleküllerin insanın algılayabileceği şekilde elektrik sinyallerine dönüştürülmesinden bahsediyoruz. Muazzam bir teknoloji. Yani hiç alakası olmayan bir şey. İşte bir kekten çıkan koku molekülleri var. Bir yerde de elektrik sinyali var. Birbiriyle hiç alakası olmayan şey bu burun içerisinde birbirine dönüştürülüyor.
Evet ve bu işlem bakın çok mucizevi bir şekilde insan hayatında yaşadığı süre boyunca devam ediyor. Uyku da dahil. Bakın insan uyuduğumuz zaman da bir koku geldiğinde insan uyanıyor. Mesela Allah vermesin bir yangın olduğunda değil mi? Bir duman çıktığında, is çıktığında hemen insan ona uyanabiliyor. Bu da çok mucizevi. Yani bu sistem hiç durmaksızın çalışıyor. Koku alma işlemi durmaksızın çalışıyor. Oradaki hücreler durmaksızın görevini yapıyor ve 70-80 yıl insan ömrü ne kadar yaşarsa bu işlem yine sorunsuz olarak çalışıyor. Bakın hep bununla kıyas veriyoruz. Çünkü insanların dünya üzerinde ürettiği hiçbir makine bakımsız, işte teknisyensiz vesaire 80-90 yıl çalışamaz. Çalışamıyor. Mutlaka bakım gerektiriyor, yağ gerektiriyor, teknisyen gerektiriyor. Sürekli bir işlem gerektiriyor. Ama biz kendi vücudumuzdaki sistemlere baktığımızda bunu kimin yaptığını görüyoruz. Gözü olmayan, kulağı olmayan, karar verip vücutta onu 100 trilyon hücreye hükmettiremeyecek hücrelerden bahsediyoruz aslında. Yani kendi bir karar alsa bile onu 100 trilyon hücreye kabul ettiremeyecek hücrelerden bahsediyoruz. Demek ki üstün bir akıl, üstün bir yaratıcı tarafından bu süreçlerin hepsi her an kontrol ediliyor. Bakın koku sinirlerindeki mucizevi bağlantıya değindik biraz önce. Bunlar beyne gidiyor dedik. Şimdi beynimizdeki nöron hücreleri bildiğimiz gibi hiçbir zaman ölmüyor. Hayatımız boyunca yenilenmiyor. İnsan ömrü boyunca hep aynı. Ama koku hücreleri 45 günde bir yenileniyor. Yani 45 gün ömrü var koku hücrelerinin burundaki. Şimdi bu çok mucizevi bir şey. Çünkü buradaki koku hücrelerinin yaptıkları inanılmaz bir işlem var. İnanılmaz bir köprü görevi görüyorlar aslında. Ve 45 günde bir bu hücre tekrar yaratılıyor. Ve işlevini kaybetmiyor. Biz mesela bizim kokumuz 45 gün sonra gidip hani bir sonraki 45. gün tekrar gelmiyor mesela. O hücrenin oluşmasında bir sorun meydana gelmiyor bakın insan ömrü boyunca. 45 günde bir o hücre yine tam olması gerektiği gibi burnumuzda aynı yerde aynı işleviyle yaratılıyor. Maşallah. Ve bir başka mucize koku hafızası. Hepimiz bildiğimiz gibi örneğin bir çiçek, örneğin bir meyve bunların kokusunu insanın hafızasında tutması çok mucizevi maşallah. Bu da beyinde gerçekleşiyor tabii. Hemen mesela daha önce duyduğumuz bir koku onu isimlendirirsek eğer bir sonraki duyuşumuzda tekrar şu kokuyor diyebiliyoruz. Maşallah. Ne bunlar mesela? Portakal. Bakın mis gibi maşallah kendisine has çok güzel bir kokusu vardır portakalın. Ve insan tabii bu koku hafızasında kayıtlı oluyor hemen. Tekrar bunu algıladığında ismiyle ve bakın bu saniyeler içerisinde gerçekleşiyor. Bu da çok önemli. Koku geldiği anda hemen insan onu anlıyor. Hafızasından hatta onun ne olduğunu, daha önce karşılaştığı bir kokuysa onun ne olduğunu hemen eşitliyor. Evet. Şuna da değinelim hemen. Tatmayla beraber koku alma çok daha artıyor. Neden? Çünkü ağzımıza örneğin bir meyve aldığımızda ya da bir yemek aldığımızda orada ağzımıza dağılan koku molekülleri, o maddeden çıkan koku molekülleri ağzın içinden burundaki o yine o burnumuzun iç kısmındaki biraz önce gösterdik koku hücrelerine gidiyor. Dolayısıyla biz tadarken de çok büyük oranda koku almış oluyoruz.
Evet, aynı zamanda tam tersi de geçerli. Kokusunu duyduğumuz zaman da bir yemeğin mesela onun tadını almamızda çok büyük etkisi var.
Evet.
Kokunun. Yani hatta %70 burun etkili tad almada. Çünkü biz mesela %30 ağzımızla dilimizle tadılırken %70'i burun sayesinde tadını alabiliyoruz. Mesela hastalandığımız zaman yemeğin tadını alamayız. Çünkü %70'lik bir bölüm kapalı olmuş oluyor. %30 tadını alabiliyoruz yemeğin. Burun sayesinde Allah'ın izniyle yemeğin tadını, işte yediğimiz içeceklerin tadını net bir şekilde algılayabiliyoruz. İnşallah.
Maşallah. Bakın köpeklerde ve diğer canlılarda bildiğimiz gibi çok daha fazla oluyor koku alma duyusu, duyarlılığı daha doğrusu. Bunun sebebi de şu, insanda hani ne dedik, biraz önce gösterdik görselimizde burunda koku hücrelerinin olduğu yer var insanda. İnsandaki bu yer 5 santimetre kare. Köpeklerde ne kadar? 150 santimetre kare bakın. Koku alma, burundaki koku alma yeri. Ve koku almayla görevli hücrelerin sayısı da çok fazla. Örneğin tilkide 147 milyon tane koku alma hücresi var. Bakın Alman çoban köpeğinde 225 milyon koku alma hücresi var. Allah her canlıya ihtiyacı olan kadar, değil mi? İhtiyacı olduğu kadar ve ortamına göre bir yaratılış görüyoruz burada. Yaratma görüyoruz maşallah. Köpeğin bu sisteme ihtiyacı var. Hayatta kalabilmesi için, yaşayabilmesi için. Şimdi çok uzak mesafelerden koku alabiliyorlar. Hatta Allah bunu insanların da emrine veriyor. Köpekler bu açıdan da insanlara da faydalı oluyor çeşitli alanlarda. Bakın tam ihtiyaca göre bir durum söz konusu maşallah. Zaten bunu her canlı incelediğimizde doğada nereye baksak bu uyumu görüyoruz.
Evet.
Ya birbiriyle mükemmel uyum var. Şimdi bir gıdadan bahsediyoruz. Apayrı bir madde. İnsanla, insan vücuduyla alakası yok, ilgisi yok. Ama ondan çıkan koku molekülü burundaki koku sistemine ve oradaki koku hücrelerine tam uyumlu. Bakın bu ne demek oluyor? Tüm canlı, tüm sistemleri yaratan Allah. Tek bir yaratıcı tarafından tüm sistemler, tüm canlılar yaratılmış demek. Çünkü molekülle hücrenin uyumu söz konusu. Yani hücre o gelen molekülü çevirmeye yarıyor.
Evet.
İşini tam yapıyor ve gelen molekül de tam onun ihtiyacı olduğu kadar geliyor. İnşallah.
Aslında bu örneklerden Allah'ın sonsuz yaratma gücünü de anlamak çok rahatlıkla mümkün. Demek ki Allah dilediği canlıya dilediği özelliği veriyor. Her canlıya bunun belli oranlarda verilmesinin mutlaka hikmetleri var. Az önce hafızadan bahsettin. İnsanın belli kokuları hafızasında tutması mümkün. Ama bakıyoruz köpek daha fazlasını hafızasında tutabiliyor. Allah ona o imkanı tanımış. Ama aynı zamanda bakıyoruz insan hafızası kokuları bu kadar net hatırlayabilirken kendi yaşamıyla ilgili bazı detayları hafızasında tutamayabiliyor. Yani çocukluk yaşlarında çok daha berrak ve açık olan zihin, hafıza ilerleyen yaşlarda birkaç 10 yıl geçtikten sonra giderek flulaşan bir şekilde geçmişe dair olayların hatırlanmasında azalmalar meydana geliyor insanın hafızasında. Bunda mutlaka hikmetleri var tabii ki böyle olmasının. Allah Kur'an'da haber verdiği gerçekleri bizim insanların daha iyi anlayabilmeleri için çeşitli vesileler yaratıyor. Nasıl ki biz ahiretin varlığını, cennetin, cehennemin varlığını dünyada yaratılmış olan nimetlerden cennete özlem duyarak anlayabiliyorsak, aynı şekilde cehennemin nasıl bir ortam olduğunu dünyadaki bazı olumsuz görüntülerden anlayabiliyorsak, hafıza da bizim aslında dünya hayatının gerçeğini anlamamız konusunda bir vesile. Nasıl ki dünya hayatının bir algılar bütünü olduğundan hep bahsediyoruz. Dışarıda asıl olan maddenin aslında biz hiçbir zaman muhatap olamadığımızı, bir kopyasıyla muhatap olduğumuzu söylüyoruz. Ve bunu anlamamızda rüya bize çok yardımcı. Allah rüyayı yaratmış daha iyi anlamamız için. Aynı şekilde hafıza da dünyada yaşanan olayların yok olup gitmediğini anlama konusunda bir yardımcı vesile. Dünyada yaşanan olayların yok olup gitmemesi ne demek? Bunların ahirette karşımıza çıkması demek. Zaten dünya bu yüzden var edilmiş bir imtihan yeri olarak. Yaşanan her olayın bir hikmeti var. Evrimcilerin iddia ettiği gibi olaylar tesadüflerin akışıyla yönlenmiyor. Hep Allah'ın belirlediği kaderde daha biz doğmadan önce, dünya yaratılmadan önce dünyanın kaderi ve bizlerin kaderi tek bir an olarak Allah'ın katında saklı. Allah zamandan ve mekandan münezzeh. Dolayısıyla biz hafızamızla yaşanan olayların hikmetlerini daha iyi anlayabiliyoruz. Mesela hipnoz konusundan bahsedelim. Hipnoz konusu dünya hayatının bir algılar bütünü olduğunu anlamak bakımından çok önemli bir vesile, yardımcı bir vesile. Hipnoz konusunun, hipnoz yapılan kişilerde hiçbir şekilde bir gerçeklik algısı olmamasına rağmen ortamda işte bir dokunma hissi, tad alma hissi olmamasına rağmen kişi geçmişte belki 10 sene, 20 sene önce yaşadığı bir günün tüm detaylarını işte içinde bu dokular, bu duyularda bulunacak şekilde dokunma, hissetme, tad alma da var olacak şekilde yeniden hatırlayabiliyor. Yeniden bilincine gelebiliyor. Bu ne demek? Bu hiçbir olayın Allah katında kaybolmadığının işte bilimsel bir ispatı olmuş oluyor. Yani Allah bunu bilimsel olarak da bizim anlayabileceğimiz şekilde bize gösteriyor. Yani evrimcilerin iddia ettiği gibi hiçbir olay kaybolmuyor. Hepsi bizim işte hesap gününde karşımıza çıkacak şekilde ki Allah bunu Kur'an-ı Kerim'de ayetlerde bildiriyor. Lef-i Mahfuz isimli bir kitapta küçük büyük demeden insanın yaşam boyunca başından geçen tüm olayların kayıtlı olduğunu ve orada kendisinin karşısına çıkacağını, aynı şekilde Allah'ın tüm yaptıklarını insanların tek tek saydığını ve insanların orada bir şaşkınlık yaşayacağı, kafir olarak ölenlerin bu detayların karşılarına çıkmaları durumunda ne oluyor ki bu kitaba her detayı önümüze çıkarıyor şeklinde, mealen söylüyorum, ifadeleri oluyor. Demek ki Allah katında hepsi saklı. Allah zaten buna gücü yeten. Dünyada da bize bunu çeşitli vesilelerle gösteriyor. Yani bakıyoruz dünyada biz bir doğum günü, 8 yaşındaki doğum günümüz. Onu kaydedildiği zaman, kameraya çekildiği zaman, CD alındığında biz bunu 20 sene sonra, 50 sene sonra o CD'den aynı şekilde izleyebiliyoruz. Yani oradaki kişiler, onların konuşmaları, kıyafetleri, ortamın kendisi hepsi var. Yani Allah anlamamızı kolaylaştıracak vesileler yaratıyor. Dünyada bu şekilde olabiliyorsa Allah katında mutlaka ki her anıyla saklanacaktır ve karşımıza çıkacaktır. Allah dilerse bunu dünyada da karşımıza çıkarabileceğini işte hipnoz yoluyla bize gösteriyor. Bakıyoruz mesela hipnozda bir kişi 20 sene önce okuduğu bir kitabın sayfalarındaki kelimelere varana kadar hatırlayabiliyor. Mesela bir deney yapmışlar. Bir kişiye hipnoz sırasında, önce hipnozun da ne olduğunu kısaca söyleyelim. Hipnoz bir yarı uyku hali. Ne tam uykuda ne tam uyanık şekilde insan. Telkine açık bir hali var. Ve burada kişiye telkinlerde bulunuyor. Şimdi yapılan deneyde kişiye bir hastanede olduğu telkin ediliyor. Ve bu hastanenin 10. katında çok ağır bir yaralı olduğu, bir kanın ona yetiştirilmesi gerektiği söyleniyor. Bu kişi aslında oturduğu yerde, yani hipnoz halindeyken, koştuğu hissine kapılmaya başlıyor. Hızla hareket ederek, merdivenleri çıkarak koştuğunu ve o kanı yetiştirdiğini düşünüyor. Yetiştirdiğini düşündükten sonra da ona tamam yetişti, artık sen dinlenebilirsin deniyor ve o kişi dinlenme moduna geçiyor. Ve bu sırada kişinin terlediği görülüyor.
Nefes nefese kalıyor.
Nefes nefese kalıyor ve terliyor. Yani aslında o kişi ne koşuyor, ne bir yerden bir yere gidiyor, ne öyle bir olay var. Ama tüm bunlar yaşanıyor.
Evet.
Yani bu olmamış bir olayın telkin edilmesi. Aynı şekilde olmuş bir olayın da, kişinin geçmişinde yaşadığı bir olayın, bir günün tüm detaylarının yeniden canlandırılması mümkün. Buna hipermnezi deniyor. Yani hafızanın o halde, hipnoz halinde bilince gelmesi, açığa çıkması durumu. Yani normal zamanlarda hafızamız belli detaylar bilince geliyor. Tüm detaylar gelmiyor ama hipnoz halinde o fark edemediğimiz, unuttuğumuz detaylar da bilince gelebiliyor. Dolayısıyla tüm bunlar işte yaşanan olayların yok olmadığının bir ispatı bilimsel olarak da. Bir olayın yaşandığının yok olmaması demek ne demek? Ondan sorumlu olması demek kişinin. Her halinden, her konuşmasından, her tavrından, düşüncelerinden sorumlu olması demek. Bu gerçeği bilen bir insan da ona göre hareket edecektir. Dolayısıyla ahirette karşısına çıkacağını bilerek hep Allah'ın beğeneceği tavırlar içerisinde olmaya gayret edecektir inşallah.
İnşallah. Ona benzer bir deney de bir yine bayana yapılan bir deney var. Diz bölümüne diyorlar ki işte senin şu anda bacağına kızgın demir basıyoruz diyorlar. Oradaki doktor sadece kalemle dokunuyor. Ondan sonra çekiyor kalemi. Bir bakıyorlar birkaç dakika sonra su toplamaya başlıyor bacağına. Yani bacağına kızgın demir basıldığını o kadar iyi bir telkin veriyor ki hipnozu yapan kişi. Sadece kalemi dokunduruyor ve çekiyor. O kişi oraya kızgın demir basıldığını düşündüğü için vücudu da aynı anatomiyi verip orası biraz sonra kızarmaya, sonra da su toplamaya başlıyor. Bakın işte insanın ne kadar telkine de açık bir varlık olduğunu gösteren bir şey bu. Aynı zamanda da maddenin aslına ulaşamadığımızı ve bize sadece Allah tarafından istenilen görüntülerin gösterildiğini de gösteren bir şey inşallah.
Evet, yani biz Allah bize ne algılattırırsa onu algılayabiliyoruz. Onun dışına çıkma imkanımız yok. Yani bizim kendi bedenimizin olması, kendi bedenimizi görmemiz, kendimizi hareket halinde görmemiz bizi aldatmasın. Aslında maddenin aslına hiçbir zaman ulaşamıyoruz. Hayalimizdeki bir kopyasını yaşıyoruz ve Allah bize ne algılattırırsa onu algılıyoruz. Bunu anlamayı kolaylaştırmak için de Allah rüya gibi, hipnoz gibi sistemler yaratmış. Bu vesilelerle daha kolay anlamak, bilimsel olarak anlamak daha mümkün oluyor.
Evet, dün de görme işlemini detaylı anlatmıştık. Gerçekten fiziksel olarak da görme işlemine baktığımızda detayına elektrik sinyallerini görüyoruz. Yani beyne iletilen elektrik sinyalleriyle beynin algılamasıyla oluşan görüntülerle muhatap olduğumuzu aslında anlıyoruz. Ya bu şu demek oluyor. Biz beyni çıkarsak, dışarı koysak o sinir yollarını, sinir ağını bir bilgisayara bağlasak, tabii uyumlu olacak şekilde. Bilgisayardan sürekli elektrik sinyali ise o beyin yine o ortam içinde yaşıyormuş gibi hissedecek. Tüm yine beş duyusuyla hissedecek, görecek, koklayacak. Çünkü hepsi elektrik sinyali. Bakın koku almadan bahsettik. Burada da elektrik sinyallerine çevrilen bir sistem söz konusu. Nitekim rüyamızda da hiç madde olmamasına rağmen, yani direkt muhatap olduğumuz bir şey olmamasına rağmen gözümüz kapalı, ortamda koku yok, ortamda ses yok ama ses duyuyoruz, koku duyuyoruz. Değil mi? Görüyoruz yine rüyamızda da ve buna karşı vücut tepki de veriyor. Mesela terliyoruz. Eğer birisinden değil mi? Koşma işlemi gerçekleşiyorsa rüyada insan terliyor da bulunduğu
kalbi
yerde.
Kalbi hızlatmaya başlıyor.
Evet. Düşme hissi geliyor, uyanıyor mesela. Evet.
Allah buyuruyor, gözlere ve kulaklara malik olan kimdir diye. İşte daha da iyi anlamak için insanın hiçbir şekilde ne kendi gözüne, ne kulağına, ne burnuna söz geçirmesi, onu kontrol altına alması mümkün değil. Tamamen Allah'ın kontrolünde işleyen sistemler. Allah onu algılattırdığı sürece, o görüntüyü gösterdiği sürece biz görebiliyoruz. O tadı bize hissettirdiği sürece o tadı alabiliyoruz. Konu bundan ibaret.
İnşallah. Şimdi videomuz var, onu izleyelim. İki tane sevimli var. Bir tanesi hıçkırıyor. Diğeri de ona gülüyor.
Maşallah. Eğlencesini beğenmiş.
Sevimli. Maşallah. Bebeklerde tüm canlıların yavruları öyle maşallah. Acayip bir şefkat hissi oluşuyor insanda. Şimdi bazı yavru canlılardan fotoğraflar göstereyim ben. Böyle kaplanın da olsa böyle leoparın, en vahşi hayvanların dahi yavruları çok sevimli oluyor.
Evet maşallah.
Yunus yavrusu.
Yunus da her daim gülen bir surat
evet,
var.
Allah böyle gülüyor, ağız yapısına çok ufak bir eğimle çok neşeli bir görüntüsü var. Mesela şu eğim bu tarafa doğru olsaydı çok üzgün bir görüntü olurdu. Çok ufak DNA'daki bir şeyle alakalı, yani kodlarla alakalı sadece. Allah o şekilde yaratmış olacağını.
Evet, canlıların yavrularına baktığımızda değil mi, anneleriyle olan ilişkileri, diğer bireylerle olan ilişkileri, şefkat, fedakarlık görüyoruz maşallah.
Evet. Maşallah süper tatlı değil mi?
Hepsi canı pahasına, mesela penguen aylarca bekliyor yumurtadan çıkmasını, yavru penguenin. Evet. Hepsi canı pahasına yavrusunu koruyor. Şefkat, fedakarlık görüyoruz.
Sincap
ve bu görüntülerin bize ulaşması da Allah'ın bir nimeti, lütfu. Normal şartlar altında biz bu hayvanların yavrularını doğada tek tek görüp incelemek gibi bir imkanımız olmazdı. Ama işte fotoğraflar vesilesiyle, internet vesilesiyle bunları görüyoruz.
Ayrı zamanda olan bir şey.
Evet. Yani. Herkese ulaşıyor bu görsel ve...
Dişler daha çıkıyor.
Maşallah.
Maşallah.
Ben de dilin yapısından bahsedeyim. Dilin tat almamız da maşallah çok büyük mucizeler var tat alma konusunda da. Dil vesilesiyle inşallah biz de yediğimiz şeylerin tadını alıyoruz. Biraz önce Erdem hocam anlattı. Bu koklama da çok büyük bir etken. Karmaşık kimyasal analizler yapan bir laboratuvara benzetebiliriz dili. Çünkü yediğimiz veya içtiğimiz her besin çok değişik tat moleküllerinden oluşuyor. Herhangi tabak yemekte yüzlerce veya binlerce ayrıca kimyasal madde bulunuyor. Dilimizde çok sayıda sinir lifi yine bulunuyor. Bu tasarım onun her yönde rahatlıkla hareket edebilmesine imkan sağlıyor. Yani kas yapısı da dilin çok önemli. Ağızda rahat hareket edebiliyor olması lazım. Aynı zamanda konuşmada da görev alıyor dil. Dil olmasa biz istediğimiz kelimeleri istediğimiz tonlarda çıkarmamız mümkün değil. Öyle ki dilimiz parmaklarımızdan 4 kat daha hareketli. Yani parmağa nazaran çok daha rahat hareket eden bir yapısı var dilin. Tat alıcı hücreler tat alma konusunda uzmanlaşmış, adeta uzmanlaşmış hücreler. Sadece dilde ve ağzın belirli bölgelerinde yer alıyorlar. Dildeki tat hücreleri tat tomurcuğu adı verilen soğana benzer yapılar şeklinde bir araya toplanmışlardır. Tat tomurcukları da papilla olarak isimlendirilen yapıların içinde bulunuyorlar. Papillalar dile pürüzlü bir görünüm veren minik çıkıntılar. Bu dilimizde zaten fark ettiğimiz şey. Dilin üst yüzeyinde ve yanlarında yer alıyorlar. Altı öyle değil biliyoruz. Altı daha kaygan ve düz. Dört çeşit papilla vardır ve bunlar dilin değişik bölgelerine dağılmış durumdadırlar. Dilin ön bölümlerinde bulunan mantarsı papillalardır. Diğerlerine göre daha büyük ve daha az sayıda olanlar çanaksı papillalardır. Yapraksı papillalar ve dilin arka yanlarında bulunuyor bunlar da. Tat tomurcuğu içermeyen ve sayıca en çok olanlar ise iplikli papillalar oluyor. Dilde toplam 10.000 civarında tat tomurcuğu bulunuyor. Bakın yine çok muazzam bir nimet insan açısından. İşte bunların rakamları var. 700 ile 3.000 arası, 320 ile 3.000 arası. Bir mantarsı papilla ise 3 ile 10 arasında tat tomurcuğu bulunduruyor. İnşallah. Tat hücreleri ve tomurcuklarının sayıca normalin altında olması durumunda tat alma yeteneği azalmaktadır. Hatta kaybolabiliyor. Normalin üstünde olması durumunda ise alışılmış tatların aşırı tatlı veya acı şeklinde algılanması yine söz konusu oluyor. Yani tam ayarında dilimizdeki tomurcukların ve hücrelerin sayısının tam ayarında olduğunu, ne fazla olsa ne de az olsa bizim için bir yarar getirmeyeceğini görüyoruz. Tat alma sistemimizdeki hücrelerin tam olması gereken sayıda en ideal şekillerde bulunmaları tabii Allah'ın yarattığını gösteriyor yine. Ve aynı zamanda tam olmaları gereken yerde olmaları. Yani vücuda mesela tat alma hücreleri insanın alnında da olabilirdi. Yanağının dışında da olabilirdi. Elinde de olabilirdi. Sırtında da olabilirdi. Ama o hücreler tam olması gereken yerde ağızda olduğunu biz görüyoruz. Yani ağızda eğer mesela tat alma hücreleri olmasaydı bizim yemek yememiz gerekiyor. Fakat mesela biz işte kağıt yediğimizi farz edelim. Hiçbir tat almıyoruz değil mi? Hatta bayağı bir zorlanır bir insan. Öyle evet. Kağıt yemeye kalksa veyahut da işte pamuk yemeye kalktığınızı düşünün. Yani hiçbir tat almadığınız için çok zorlanırsınız, mideniz bulanır hatta. Ama Allah bir nimet olarak biz yemek yerken tat almamızı da sağlayacak dil yaratıyor. Bu dil sayesinde biz hem de burun sayesinde vücudun neye ihtiyacı olduğunu anlıyoruz. Ve o an ihtiyacı olan maddenin bulunduğu besini istiyor canımız.
Evet.
Yani vücutta mesela bir madde eksik oluyor. Mesela işte karbonhidrat eksiği oluyor. O an gelen bir poğaça kokusu bizi böyle kendimizden geçiriyor adeta. Yani onu çok şiddetli evet. bir şekilde arzuluyoruz.
Halbuki tok olsak...
Evet, tok olsak hiçbir şey hissetmeyiz.
O yönde istek olmaz.
Evet, hiçbir şey hissetmeyiz. Hatta burnun duyarlılığı ve vücudun bu konudaki hassasiyeti çok daha ileri boyutlarda. Yani mesela şeker istediği zaman, işte bir kek kokusu geldiği zaman, mesela şeker eksiği varsa vücutta, böyle kakaolu bir kek kokusu duyduğu zaman insan yine kendinden geçiyor. Hatta bazı çocuklarda genelde rastlanıyor. Bu demir eksikliği oluyor. Çocukların böyle çok lezzetli bir yemek yer gibi toprak yedikleri gözlemleniyor. Yani bir bakıyorlar çocuk işte evin içinde bulunan saksının içindeki toprağı böyle avuçlayarak yemeye başlıyor. İşte anne baba şaşırıyor tabii bunu çocuğa ne oldu diye. Götürüyorlar bir bakıyorlar demir eksikliği çıkıyor. Demir eksikliği olunca da toprağın kokusu ona adeta böyle şey gibi geliyor. Yani işte yeni fırından çıkmış kek gibi geliyor. Onun kokuya bayılarak onu yediklerini görüyoruz. Sonra da tabii demir tedavisi görmesi gerekiyor bu tarz kişilerin. Ya vücutta ne eksik varsa vücut o eksiğin bulunduğu maddenin kokusundan onun içindeki şeyi algılıyor ve istiyor onu. Bu da çok muhteşem evet. bir mekanizma. Hiç insan bilmeyebilirdi neyi istediğini.
Aynı şekilde tad alma ile hafıza arasında da yine muhteşem bir ilişki var.
Evet.
Her yediğimiz maddenin besinin tadı, bilgisi bir şekilde hafızamızda yer alıyor. Yani siz bana gözüm kapalıyken herhangi bir şey ikram etseniz, varsayalım çikolata olsun, ekmek olsun,
çay,
elma olsun, çay olsun, hatta çayın cinsi olsun.
Evet.
Hani hangi cins çay olduğuna varana kadar insan hafızasından o bilgiyi çıkartıp
evet.
Bilgisini verebiliyor. Bu şu anlama da geliyor aynı zamanda. Hücrelerin de bir hafızası olduğu anlamına geliyor. Allah o minicik hücrelerde, gözle görülmeyen hücrelerde hafıza bilgisini onların içine koyarak yediklerimizin ne olduğunu anlamamızda bize yardımcı olmasını için vesile kılmış.
İnşallah.
Allah'ın muhteşem yaratışının bir örneği.
Evet, maşallah. Bitkilerden bahsedelim hocam. Üçü alabilir miyiz? Şimdi bitkilerin hepimizin bildiği gibi bitkileri incelediğimizde zaten herkes biliyor. Ne gözleri var, ne kulağı var, ne dokunma hissi var, ne tatma hissi var. Bakın hem birçok duyu organımızdan bahsettik şimdi. Bunlar hepsi insan sahip, birçok canlı da sahip. Ama bitkiler bu duyu organlarına sahip değiller. Derken görünüşte değiller tabii. Şimdi ama inanılmaz bilinçli hareketlerini görüyoruz biz bitkilerin. Bakın bu hareketleri inceleyelim. Bitkilerden bilinçli hareketleri inceleyelim. Şimdi görme duyusu, bitkiler gerçekten görme duyusunu gerçekleştiriyorlar. Baktığımızda nasıl oluyor bu? Güneş en yoğun ne taraftaysa, en etkili ne taraftaysa, açısıyla vesaire yoğunluğuyla, ışığın yoğunluğuyla bitki o tarafa doğru filizlenmeye başlıyor.
Işığa yani, duyarlı hücreler.
Tabii ışığa duyarlı hücreler var burada devreye giren. Işığa duyarlı reseptörler var. Bu reseptörlerin de çalışmasıyla hücreler içindeki haberleşmeyle çiçek o tarafa doğru dönüp o tarafa doğru filizlenmeye başlıyor. Yaprak açmaya başlıyor, çiçek açmaya başlıyor. Tatma duyusu. Bakın bitkilerde incelediğimizde bunu da duyuyoruz, görüyoruz incelediğimizde. Şimdi ANR1 denilen bir gen var. Bu gen nitratları tespit ediyormuş topraktaki. Ve kökte yer alan bu enzimler, bu genler vesilesiyle de kök oraya doğru uzamaya başlıyor. Yani bitkinin işine yarayacak besin ne taraftaysa toprakta, kök oraya doğru kök salıyor. Maşallah. Çok büyük mucize bu. Ve yani diyelim buradaki hücreler devreye girdi, algıladı nerede olduğunu. Şimdi bütün bitkinin faaliyetinin bir yönlendirmesi söz konusu. Bakın ne kadar inanılmaz bir koordinasyon var. Burada kaç milyon hücre var devreye giren, burada beraber çalışan bitkide. Binlerce, milyonlarca hücreden bahsediyoruz biz. Bakın hücreler böyle bir bilgi alıyorlar, yön tespit ediyorlar. Tabii bu apayrı bir mucize. Onların nereye doğru uzaması gerektiğini bilmesi apayrı bir mucize. Ayrıca bunu diğer hücrelere belirtip hücreler arasında da bir koordinasyon görüyoruz, bir anlaşma görüyoruz. İnsanlarda sık sık bu karşılaşılan bir şeydir. Hani insan sayısı arttıkça, değil mi, o topluluğu yönetmek zorlaşır. Hani birisi olur sorumlu, o organize eder, o yönetir. Böyle yapacaksınız vesaire diye. Şimdi bitkilerdeki hücrelerde böyle bir sistem olmamasına rağmen tüm hücrelerin koordineli bir hareketle köklerini bir tarafa doğru uzattıklarını görüyoruz. Bakın Texas Üniversitesi'nde araştırma yapıyor bilim adamları. Apiraz adlı bir enzim keşfediyorlar. Apiraz enzimi kökün yüzeyinde bulunuyor. Ve bu enzim mikroorganizmaların toprakta ürettiği ATP'yi tadabiliyor. ATP ne? Enerjinin kısa süreli bulunduğu hale ATP diyoruz biz doğada. Bu enzim, apiraz denilen enzim ATP'yi anlıyor ve buraya doğru bitkinin kökün yönlenmesini sağlıyor. Ayrıca biyolojik saatini de ayarlıyor bitkinin. Yani ne zaman? Çünkü biraz önce güneşe doğru yönelmesinden de bahsettik. Bunun da belli biyolojik saatlerde olması gerekiyor. Bunları da ayarlıyor. Bakın dokunma duyusu hepimiz biliyoruz. Defalarca daha önce inceledik. Venüs bitkisi mesela. Venüs bitkisindeki o hocam varsa videoyu da hazırlayabilsek iyi olur. Venüs bitkisinin o yaprakların içindeki ince tellerin, değil mi, o ince tellere sinek geldiği an, mesela ona değdiği an, dokunduğu an hemen kapanması söz konusu. Burada dokunma duyusunu görmüş oluyoruz işte biz. Adeta bir kapan gibi, değil mi, anlamamız açısından söylüyorum.
Çok hızlı tepki veriyor.
Çok hızlı tepki veriyor saniyeler içerisinde. Oradan hisseder hissetmez o duyargı oynar oynamaz hemen kapatıyor yapraklarını büyük hızla. Ve orada yapraklarda, şimdi biraz sonra detaylı olarak görürüz, dikenler var yaprakların üst kısmında. Bakın zaten resimde gözüküyor şu dikenler. Bakın bu yaprakta farklı dikenler, bu yaprakta farklı dikenler. Şimdi bu kapanır kapanmaz bir tanesi burada birbirine denk gelse, değil mi, tam kafa kafaya gelse
kapanmaz.
Ya da yavaşlatır. Hani kapanır da belki. Yavaşlatır, süreci yavaşlatır. Halbuki öyle değil. Tam bir şekilde kapanıyor.
Evet, bu da görüntüde de var şu anda.
Evet, şimdi görüntü izleyelim. Tam bir şekilde kapanıyor. Ve hiçbir sorun çıkmıyor. Sinek de oradan kurtulamamış oluyor. Bakın şimdi tüyücüye değecek birazdan. Sinek şu an değmedi hala.
Güzel bir şekilde nektarı yerken.
Bakın değdiği an kapandı. Çok hızlı kapandı. Bitki tamamıyla bu işi yapmaya elverişli yaratılmış. Evet. Mesela
o kapama, et. Kapama sırasında kalan boşluklardan çıkamayacak şekilde.
Evet, çıkamayacak şekilde. Bakın tamamen bir asit salgıladı. Bakın görüyor musunuz? O tam iki yaprağın ortasında evet. Bir sıvı gözüktü biraz önce. İşte mesela birçok bitkide yok bu. Et sindiriyor.
Evet.
Ama Venüs bitkisinde bu sindirim sistemiyle yaratılmış bitki. Kurbağa da bayağı
biraz
büyük
abarttı.
Aslında.
Sinekleri anladık da.
Çok iştahlı herhalde.
Tabii bazen yarısını.
Orada ama zaten sindirip o canlının hayatına son vermiş oluyor. Yani avlamış oluyor.
Evet. Burada görüyoruz bakın sistemin nasıl çalıştığını. Elektrik sinyali iletiyor ve bu elektrik sinyali de oradaki hücrelerin şekil değiştirmesine neden oluyor. Ve bir anda gerilen hücreler çok hızlı bir şekilde, yani biz avucumuzun içinde sinek konsa mesela elimize kapatmaya kalksak hayatta yakalayamayız.
Evet.
Ama avuç hareketinden çok daha hızlı, bakın burada görüyoruz. Şuradaki salgıladığı asiti görüyoruz. Bakın şöyle mesela buradaki yapısı. İçindeki canlıyı bulamaç haline getiriyor. Ve kendisi kullanacağı şekilde proteinlerine kadar ayırıyor.
Evet. Şimdi sadece şu alabilir miyiz? Sadece tabii Venüs bitkisi değil. Dokunma duyusu olan bitki. Bakın mimozalarda mimozalara bir temas olur olmaz yapraklarını aşağı indiriyor. Şimdi bu da çok mucizevi. Dokunma duyusunu bu mimoza bitkisinde de görüyoruz. Birçok bitkide bilim adamları araştırmalar yapıyorlar. Birçok bitkinin dokunma duyusu olduğunu keşfediyorlar. Nasıl oluyor bu? Biz hepsini tabii gözümüzle göremiyoruz. Şöyle oluyor. Mesela çok rüzgarlı bir ortam, çok fırtınalı bir ortamda bitki gövdesini sağlamlaştırıyor. Kalınlaştırıyor. Ya kırılmasını engelleyecek, zarar görmesini engelleyecek şekilde kendisini sağlamlaştırdığını görüyorlar rüzgarlı bir ortamda. Ve bu dokunma duyusunun da bitkilerdeki en az insandaki kadar, çünkü bizdeki çok hassas, hassas olduğunu görüyoruz. Bir rüzgar mesela çok hassas bir duyarlılık ister. Nitekim orada bir böceğin dokunması ya da mimozaya yapılan bir müdahale. Bu hassas dokunmalarda da bitkilerin bunu tamamen gerçekleştirdiğini ve buna yönelik tedbir aldığını, tepki gösterdiğini görüyoruz. Şimdi bu anlattığımız sistemler, bakın tek parçadan oluşmuyor. Birçok parçadan oluşuyor ve bunların her biri evrim teorisini aslında yerle bir ediyor. Çünkü kademeli olarak gelişmesi söz konusu değil. Bakın Venüs bitkisindeki, diyelim tüycük oldu ama tüycüğün yaprakları kapamasıyla aradaki sistem köprü oluşmadı. Diyelim kademeli olarak oluştuğunu hayal edecek olursak. Böyle bir durumda Venüs bitkisi zaten beslenemiyor. Ya Venüs bitkisine şimdi evrimcilerin iddiasına göre öyle bir mutasyon olması lazım ki daha önce defalarca anlattık mutasyonlar hep zararlı. Öyle bir mutasyon olması lazım ki o tüycüğü yapacak. Tüycükle yaprak arasındaki bağlantıyı, o sinir sistemindeki bağlantıyı sağlayacak. Yaprakları oluşacak, yaprakların üzerindeki dikenler çıkacak. Sindirimini sağlayacak sıvı oluşacak. Böyle bir sürü sistem bu. Hani çocuk hikayesi gibi. Değil mi? Bir masala dönmüş oluyor adeta. Böyle bir sistemin oluşamayacağı belli. Bilim adamları onlarca yıl meyve sineklerinde mutasyon deneyleri yaptılar. Hepsinde işte kafadan çıkan bacak, kanat bozulmuş, bacak bozulmuş, işlev kaybı. Ekstra bir genetik bilginin katılamadığı gösterildi zaten.
Evet. O dediğim, bahsettiğim mekanizmaya en güzel örneklerden bir tanesi küstüm çiçeği. Onunla ilgili videoya bakalım şimdi. Bakın dokunduğu zaman savunma mekanizması olarak bakın bir anda yapraklarını kapatıyor.
Evet.
Biraz daha da şey yaparsın, gövdesini iyice indiriyor. Gövdesini de indiriyor, evet. Bakın çok muazzam, normal canlı bir şey gibi, hayvan gibi adeta yani.
Maşallah.
Bitki gibi durmuyor.
Bu ne mesela? Bu alınan bir tedbir. Bu bir, evet, savunma sistemi aslında. Yani yaprakların, evet, orada zarar gelmesin diye bir müdahale hissettiğinde hemen kapıyor bakın.
Evet.
Bu, maşallah, burada bu sistemin işte tek bir anda, aynı anda bu yaprak ağaç oluştuğu anda yaratılmış olması gerekiyor.
Evet.
Ki bu sistem çalışsın. Yani kademeli olarak gelişebilecek bir sistem değil.
Ve buradaki bilinç, buradaki şuur nerede? Yani evet, beyni yok, bir beyni yok.
Evet.
Belli ki ilhamla hareket ediyor.
Evet.
Başka hiçbir şekilde açıklanamaz.
Evet, inşallah.
Maşallah. Tabii evrimcilerin, evrimcilerden bahsettik. Birçok konuda cevap veremediklerini görüyoruz evrimcilerin. Mesela mutasyon, faydalı bir mutasyon örneği verir misiniz deniyor Richard Dawkins'e. Cevap veremiyor. Bunun kaydında daha önce gösterdik.
Evet.
Bir başka cevap veremediği konu da Richard Dawkins'in.
Binlercesinden diyorsun.
Binlercesinden. Anne karnındaki ceninin, bebeğin gelişiminde genlerin yaptıkları hareketleri, hücrelerin yaptıkları hareketlere cevap veremiyor. Üç alabilir miyiz hocam? Bakın şöyle söylüyor. Ceninin gelişiminde de genler o kadar karmaşık ve birbiriyle kilitlenmiş bir ilişkiler ağıyla denetleniyor ki buna değinmememiz daha doğru olacak diyor.
Evet.
Şimdi biz ne görüyoruz bebeğin gelişimine baktığımızda? İnanılmaz bir koordinasyon görüyoruz, hareket görüyoruz. Bakın bu koordinasyon sonucunda işte tek bir hücreden çoğalmaya başlayan embriyo, embriyon 6. gününde, 5. gününde hücrelerin farklılaştığını görüyoruz. Bu farklılaşma sonucunda bizim gözümüzün ucundaki kornea isimli kısmında saydam hücreler meydana geliyor bakın. Öbür türlü böyle saydam hücreler oluşmasaydı, böyle orası kapalı bir, değil mi, saydam olmayan hücrelerle oluşurdu ve göremezdik biz en basitinden. Mesela tırnağımız oluşuyor, saçımız, kemiğimiz, dişimiz, bunların hepsinin hücrelerin farklılaşmasıyla oluşuyor. Ve Richard Dawkins işte buna cevap veremiyor.
Evet. Hiçbir şeye cevap veremiyor.
Nasıl hücreler farklılaşmaya başlıyor? Neye göre farklılaşıyor? Buna cevap veremiyor. Hani bunun farklılaşması demek, yapısını, hücrenin değiştirmesi demek.
Evet.
Ve adeta bir yerden emir almış gibi gerçekleştiriyor bunu hücreler. Mesela damar ağını oluşturacak hücrelerimiz beraber bir araya geldiklerini, tam damar ağını oluşturduklarını görüyoruz. Hücre,
hiçbir çatlak
mesela bizim karnımızda oluşan hücre nereden bilsin beyne gidecek damar ağına? Gidişini nereden bilecek? Mesela neden derimize doğru yapmıyor da o yolu? Hakikaten yukarı doğru yapıyor. Ve birbiriyle tam bir uyum içinde birleştiriyor. Hani biz vücudumuzu açıp baktığımızda böyle onlardan daha büyük, hani beyni olan daha akıllı bir yapı görmüyoruz. Hani sen buraya gel, sen buraya doğru uza vesaire, böyle bir yapı görmüyoruz. Hepsi birbirine aynı olan hücrelerden bahsediyoruz. Belli ki ilhamla gerçekleşiyor. Allah'ın anan kontrolüyle, bu süreçleri yönetmesiyle, ol demesiyle gerçekleştiğini anlıyoruz zaten.
Şimdi ekran başında izleyen evrimciler varsa şey diyorlardır. DNA'da yazıyor, nereden bilecekler tabii ki onlar gibi böyle bir çıkışları oluyor olabilir. DNA'ya siz kimin yazdığını söylüyorsunuz bunu? Mutasyonların yazdığını söylüyorsunuz. Şimdi mutasyonların DNA'dan nasıl bir haberi olsun? Bir kere DNA'nın gibi bir yapının var olması gerekiyor zaten ilk başta mutasyonun değişiklik yapabiliyor olması için. Artı mutasyonlara baktığımız zaman DNA gibi muhteşem kompleks bir yapıya sadece zarar verdiklerini görüyoruz. Geliyor mesela rastgele değişiklikler yapıyor. Şimdi internet ortamında özellikle bu evrimci arkadaşlar yani çok fazla heyecanlı bir şekilde yani böyle sanki yurt dışındaki bilim adamlarının böyle doğru olduğunu düşünüyorlar mı acaba gerçekten, yoksa bilerek mi yapıyorlar, onu da tam çözebilmiş değiliz açıkçası. Ama faydalı mutasyon diye bir şey kesinlikle yok. Yani faydalı mutasyonun örneği yok denildiği zaman mesela diyoruz ki bunun pek çok örneği var diyorlar mesela. Bunun örneği var dedikleri örneklere baktığımız zaman kesinlikle DNA'ya ek yeni faydalı bilgi getirdiğini görmüyoruz. Tamamen mesela örnek verelim. İnsanın kan damarlarında işte hemoglobin molekülü var. Oksijen taşımasını sağlayan moleküller, hücreler bunlar. Bu hücrelere mutasyon isabet ettiği zaman içindeki bulunan 138 amino asitten sadece bir tanesinin yer değiştirmesi nedeniyle ORAK hücre anemisi hastalığına yakalanıyor kişi. Bakın bir hastalığa yakalanıyor. Ve hastaneye bağımlı hale geliyor. Sürekli haftanın 3-4 günü gitmesi gerekiyor hastaneye. Hemoglobin yapısı yassı yuvarlak yapıdan ORAK şekline dönüyor. Hilal şekline dönüyor. Ve damar içerisinde ilerlemesi zorlaşıyor. Oksijen taşıması zaten gidiyor. Kılcal damarlara giremiyor, parçalıyor çünkü kılcal damarları. Yassı yuvarlak, zararsız bir halden dediğimiz gibi ORAK şekline dönüyor. Şimdi bir bakıyoruz ama sıtma mikrobuna soruyoruz. Sen vücudu nasıl hasta ediyorsun diyoruz. Ben diyor hemoglobin molekülünü çok iyi tanırım diyor. Giderim hemoglobin molekülüne yapışırım, o kişiyi sıtma yaparım diyor. Peki diyoruz işte ORAK hücre anemisi hastalığına yakalanmış birisine gittiğinde ne oluyor diyoruz. Ya onu orada tanıyamıyorum, bulamıyorum diyor. Çünkü hemoglobinin molekül yapısı değişmiş diyor orada. Yassı bir hücre arıyorum diyor kanda. Bulamıyorum diyor. O yüzden o kişiyi sıtma yapamıyorum diyor. Şimdi evrimciler diyor ki bu faydalı mutasyondur diyorlar. Şimdi faydalı mutasyonun ya ne olduğunu bilmiyorlar ya da çocuk kandırır gibi bizi kandırmaya çalışıyorlar ve insanları kandırmaya çalışıyorlar. Şimdi faydalı mutasyon örneği Dawkins'e sorulan soru orada çok mantıklı. Dawkins'e kalkıp orada faydalı mutasyon var mıdır diye sormuyor karşısındaki kişi. DNA'ya yeni bilgi, faydalı bilgi getiren bir mutasyon örneği var mıdır? Çünkü faydalı mutasyon diye sorulan şey budur. Yani DNA'ya ek bilgi getirecek ama bu ek bilgi ona zarar vermeyecek. Fayda getirecek, tamamıyla fayda getirecek. Artı ona yeni bir sistem veyahut da yeni bir organ kazandıracak bir şey olacak. Veyahut da sistemini, organını daha iyi çalışır hale getirecek bir mutasyon olması gerekiyor. Bizim istediğimiz şey bu. Ve evrimin olması gerektiği, istediği şey bu aslında mutasyon. Bu olmazsa evrim tamamen bitmiştir. Yani tamamen olmayacağını anlıyoruz. Ki bunun da olmadığını görüyoruz zaten. Yani mutasyon diye verdikleri örnekler hep bu şekilde. Vücudun bir sistemini mahvediyor. Evrimcilerin verdiği mutasyon örneklerinin tamamının genel mantığını söylüyorum şu anda. Mutasyon isabet ediyor. İsabet ettiği sistemi mahvediyor. Fakat çok alakasız bir yerden bir avantaj sağlıyor. DNA yeni bilgi var mı? Yok. Faydalı bilgi var mı? Yok. Yeni sistem bilgisi var mı? Yok. Yeni organ bilgisi var mı? Yok. Hiçbir şey yok. Mesela şey gibi, birisinin evine hacize gidildiğini düşünelim. Hacizde bütün elektronik eşyalar alındı, toplandı. Şimdi bu faydalı mı olmuş olur? Tabii ki o kişi için faydalı değil. Elektrik eşyaları gitti. Şimdi kalkıp birisi de, biz şaka mı yapıyorsun? Acayip faydalı oldu. Ne faydası var? Elektrik faturası ödemeyeceğiz bundan sonra dese, biz o kişinin mantığı ile ilgili bazı aklı dengesinde sorunlar olduğunu düşünürüz değil mi? Bu bir fayda değildir. İşte evrimcilerin söylediği mutasyonlardaki fayda da hep bu şekilde. Bir organı, bir sistemi mahvediyor onların bahsettiği mutasyonlar. Bir bakıyoruz ya ribozomun yapısının değişmesinden ya hemoglobinin yapısının değişmesinden dolayı bir hastalığa yakalanmıyor. Veyahut da antibiyotik direnci kazanıyor. Ama DNA'sına hiçbir şekilde onu geliştirmeyi bırakın ayrı bir türe dönüştürücü bir mutasyon olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla faydalı mutasyon olmadığı için de evrimde olamıyor. Nişan.
Evet, şimdi Darwin'in birçok ifadesi var tabii. Hem kitabında yer alan, Türlerin Kökeni kitabında, hem yazdığı mektuplar var çeşitli yerlere. Evet, süremizin... Evet, kısa bir aramız var. Daha sonra devam edelim inşallah. Sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aradan önce Charles Darwin'in bir sözünü okuyacaktım. Şimdi onu okuyalım. Bakın şöyle söylüyor. Düşünün ki birkaç yüzyıl önce Avrupa Türkler tarafından işgal edildiğinde Avrupa milletleri her ne kadar büyük risk altında kalmıştı. Ama artık bugün Avrupa'nın Türkler tarafından işgali bize ne kadar gülünç geliyor. Avrupa ırkları olarak bilinen medeni ırklar yaşam mücadelesinde Türklere karşı kesin bir galibiyet elde etmişlerdir. dünyanın çok da uzak olmayan bir geleceğine baktığımda çok sayıdaki aşağı ırkların medenileşmiş yüksek ırklar tarafından elimine edileceğine, yok edileceğine görüyorum. Bakın bu kadar sapkın fikirleri, düşünceleri olan bir insan Charles Darwin. Değil mi? Irkçılık bir kere. Necip Türk millisine de tabii burada ağır sözler söylüyor aslında. Yani ne kadar ırkçı bir anlayışta olduklarını, ne kadar ırkçı bir bakış açısında olduklarını görüyoruz. Nitekim işte Charles Darwin'in bu garip bakış açısını uygulayan evrimciler de gördük tarihte. Bakın onların da yapmış olduğu Otto Benga isimli bir Afrika yerlisine 1904 yılında evrimci bir araştırmacı tarafından tutsak edildikten sonra bir hayvan gibi zincirlenmiş, kafese konulmuş ve Amerika Birleşik Devletleri'ne götürülmüştür. Evrimci bilim adamları St. Louis Dünya Fuarı'nda onu çeşitli maymun türleriyle birlikte kafese koyarak insana en yakın ara geçiş formu olarak teşhir etmişler. 2 sene sonra New York'taki Bronx Hayvanat Bahçesi'ne götürmüşlerdir. Burada birkaç şempanze, bir goril ve bir orangutan ile birlikte insanın eski ataları adı altında sergilemişlerdir. Otto Benga sonunda maruz kaldığı bu uygulamaya dayanamayarak intihar etti. Evet, evli bir insan, çocuğu var. Afrika'da bir yerli. Onu oradan alıp insana en yakın, bakın ata diye New York'ta bir hayvanat bahçesine koyuyorlar. Orada kucağında, resimde de gördük. Kucağında işte maymun veriyorlar, fotoğraflarını çekiyorlar. Yani artık delilleri de olmadığı için çıldırmış durumdalar artık bu.
Evet.
Hani çılgınlıklarının zirve yaptığı olaylardan biri Otto Benga. Daha sonra bu kişi intihar ediyor. Darwin de bunu zaten söylüyor. Evrim teorisinin zaten anlayışı bu. Irkçı bir anlayışına dayanıyor. Kimi insan yüksek ırk diyor, kimisi düşük ırk diyor. Onlar öldürülmelidir diyor. Onlar yok edilmelidir diyor ki daha gelişelim biz diyor, daha ilerleyelim diyor. Böyle saçma sapan ırkçı bir anlayışına sahip bu insanlar.
Evet, Schumacher isimli bir şahıs var. Onun bir kitabında, Şaşkınlar İçin Kılavuz isimli kitabının 133. sayfasında şöyle bir şey söylüyor evrimle ilgili. Evrimcilik bilim değildir. Bilim kurgudur. Yani tamamen kurguya dayalıdır diyor. Bilimle alakası yoktur diyor. Hatta bir tür şakadır diyor. Yani espri olarak algılanabilecek bir şey olduğunu söylüyor. Yine evrimcilere bir darbe vuran konulardan bir tanesi görme ve beyinle ilgili konular inşallah. Kör nokta diye bir sunumumuz var. Şimdi mesela bu yazıya bakıyor ve ekranı tam olarak gördüğümüzü düşünüyoruz ama aslında işin doğru tarafı o şekilde değil. Ekranın çok küçük bir noktası var ki o noktayı göremiyoruz. O noktanın bulunduğu alan düşünüldüğünde siz o alanı görmeyen bir kör olmuş oluyorsunuz. Hepimiz için geçerli. Deneylerle ispatlanmış bir gerçek. Yani şu anda biz etrafımıza baktığımız zaman tek bir nokta var. O noktayı göremiyoruz kesinlikle. Hayatımızın her anında geçerli bu. Bugüne kadar gördüğünüz görüntülerin her bir karesinde aslında küçük bir noktayı göremedik şu ana kadar. Bu körlüğün sebebi gözü beyne bağlayan sinirlerin gözün bir noktasında bulunmamasıdır. Retinanın bu küçük bölümünde koni ve çubuk hücreleri yoktur. Bu yüzden burası ışığa duyarlı değildir ve retinanın bu bölgesinde görüntü okunmaz. Peki göz içinde böyle kör bir noktaya bulunduğu halde nasıl olur da etrafımızdaki her şeyi eksiksiz olarak görürüz? Bunun sebebi beynin tamamlayıcı özelliğidir. Kör nokta yüzünden eksik kalan nokta çevresindeki fona uygun olarak tamamlanır. Bakın çok mucizevi bir olay. Yani o bölgenin hücrelerin olmaması gerekiyor. Yine gözün sağlıklı bir şekilde görebilmesi için. Ama o bölgede koni hücrelerinin olmaması hiçbir şekilde bizim görüntümüzü etkilemiyor. Beyin kenarlarındaki bölgelerle orayı adeta yamıyor. Ve biz hiçbir şekilde şu noktayı göremiyorum gibi bir şey söylemiyoruz. Her renge uygun bir şekilde kamufle ediyor. Kör noktanın varlığını biz de hiçbir şekilde farkına varmıyoruz. Bazı şeyler kör noktanın varlığını şöyle açıklıyorlar. Her iki gözde de kör leke görme eksenine göre farklı yerde bulunduğundan iki gözle görmede bir noktadan gelen ışınlar bir gözle kör noktaya düşerken diğer gözle duyarlı tabakada toplanıyorlar. Bunu savunanlar yeterli açıklamayı yapamadıkları gibi tek gözle bakıldığında nasıl eksiksiz görüyorsunuz sorusuna da net bir cevap veremiyorlar. Evet, buradan anlaşılan sonuçta beyninizde gördüklerinizle muhatap olduğumuz. Yani dışarıdaki dünyanın gerçekte nasıl olduğunu hiçbir zaman bilemiyoruz. Sadece beynimizde bize gösterilen gerçeklerle muhatabız inşallah. Beynimizdeki gerçekleri de bize inşallah Allah gösteriyor, ruhumuza izletiyor. Evet, daha fazla bilgi edinmek isteyen kardeşlerimiz de Harun Yahya Ork'ta Maddenin Gerçeği bölümünden pek çok kitaba ve siteye ulaşabilirler inşallah. Çok önemli bir konu. Çünkü birçok kişiye baktığımızda Allah'ın varlığını, Allah'ın nerede olduğunu, yaratılışıyla her şeyi kapladığını, yarattığı canlıları kapladığını ve yani kaplamanın ötesinde zaten Allah'ın mutlak varlık olduğunu, bizim gölge varlıklar olduğumuzu, ahiretin nasıl yaratıldığını, yaratılacağını ve şu anda Allah katında yaratıldığını aslında pek çok insanın anlayamadığını görüyoruz. Fakat bu maddenin gerçeği konusu vesilesiyle Allah'ın izniyle hepsi anlaşılıyor. Tabii Allah'ın bildiği gibi hiçbir zaman bilemeyiz ama bir insanın bilebileceği şekilde anlaşılıyor. Biz ruhumuza izletilenleri görüyoruz. Hiçbir zaman dışarıdaki maddenin aslına kesinlikle ulaşamıyoruz. Yani çünkü bakıyoruz, biz görüyoruz diyoruz. Bu son derece doğal geliyor bize. İşte etrafımızda cisimler var, gözümüz var, beynimiz var, zaten görürüz gibi bir mantık oluyor. Bakın bunların hiçbirisi ikna edici değil. Dışarıdaki gelen fotonlar parçacıklardan oluşuyor. Parçacıklar gözümüze çarpıyor. Gözümüzde elektrik sinyali dönüştürülüyor. Bu elektrik sinyali 1 litre su, 300 gram yağ, 100 gram proteinden oluşan beyne geliyor. Bakın normal bir pastanın, kekin içinde bulunan şeylerden bahsediyoruz. Yani 1 litre su düşünün, bir sürahi su, 300 gram yağ düşünün, normal bildiğimiz yağ ve protein tozları var mesela. 100 gram da protein tozu düşünün. %5'lik bir bölümünde bazı minerallerden oluşuyor beynin. Böyle bir yapının içerisine elektrik sinyali geliyor ve o beynin sahibi olan kişi etrafını 3 boyutlu olarak algılıyor. Ya bunun böyle olamayacağı çok şey zaten, yani açık. Yani belli ki insana Allah ruhuna izletiyor hayatını. Biz an tüm yaşadığımız şeylerde bu görüntüleri izliyoruz. Bu işte kokuları tadıyoruz, işte kokuları hissediyoruz, tatları hissediyoruz veyahut da dokunma hissini hissediyoruz. Hepsi ruhumuza algılatılan bir algılar bütünü ve Allah katında da bu zaten olup bitmiş. Çünkü Allah kendi ruhundan üflüyor. Dolayısıyla şah damarınızdan bize daha yakın olmuş oluyor. Cennet nasıl yaratılacak diye düşündüğümüzde zaten dünya ruhumuza izletiliyor. O görüntü bitip cennet görüntüsü devam ediyor. Veyahut da Allah korusun cehennem görüntüsü devam ediyor. Yani bunların hepsi, bu konular çok detaylı bir şekilde anlaşılıyor. Tabii materyalistler bu konularda adeta yani böyle kaçıyorlar. Yani Lenin'e sorduğumuz zaman ilk başta sakın bu konulara girmeyin. İlk başta işte elinizi kolunuzu kaptırırsınız, sonra da tüm benliğiniz gider diyor. Ya materyalizme olan bağlılığınızı tamamen yitirirsiniz diyor. Çünkü tamamen dünyanın metafizik olduğunu biz görüyoruz. Ruhun yapısını, işte beynin yapısını incelediğimizde zaten bununla ilgili son dönemlerde çok fazla film çekildi. Matrix mesela filmi. Sırf bunun üzerine evet. Kurulu. Orada bir kişi, bir yaşantısı var. Ama bir şeylerin garip gittiğini fark ediyor. Yani bir şeyler sanki değişik diyor yani bu yaşadığımız hayatla ilgili. Sonra gerçek hayattan onu seçen kişiler buluyorlar. Ve o içinde bulunduğu simülasyon dünyadan çıkartıyorlar. Meğerse o aslında yattığı yerde duruyormuş. Bir sıvının içerisinde işte elektrik sinyalleri omurlarına bağlanmış kablolar var. Beynine bağlanmış kablolar var. Onlar vesilesiyle ona bir hayat yaşatılıyormuş, bir hayat gösteriliyormuş. Aslında olduğu yerde duruyormuş. Yani ona, onu yaşatan şeyler ona şah damarından daha yakınmış. Bakın burada her şeyi net bir şekilde anlayabiliyoruz. Yani onun içinde zaten bulunuyor. Mesela o oradaki kişi. Bir bakıyor gerçek hayata geliyor. Gerçek dünyada meğerse ona izletilen bir şeyden bir şeyi yaşadığını fark ediyor. Sonra gerçekleri algılamaya başlıyor. Dünya hayatı da aynen bu şekilde. Yani ruhumuza izletilen bir hayatı yaşıyoruz. Aynen rüya gibi. Rüyada da olduğumuz yerde yatıyoruz mesela. Hiçbir yere kıpırdadığımız yok. Ama bir sürü şeyle karşılaşıyoruz. İşte sabah kalkıyoruz, işe gidiyoruz, okula gidiyoruz mesela. Okulda işte sıra arkadaşımızla sohbet ediyoruz. Sonra televizyon zili çalıyor. Sonra akşam oluyor, eve doğru gidiyoruz derken bir bakıyoruz, alarm çalıyor, uyanıyoruz. Yani normal böyle onun içerisinde kaptırmış oluyoruz kendimizi. Tamamen gerçek olduğuna net kanaatimiz oluyor her şeyin. Dokunuyoruz mesela sıraya. Baksana diyoruz, dokunuyoruz bu sıraya. Yani demek ki bunun içerisindeyiz diyoruz bu hayatın. Ama bir bakıyoruz, hiç öyle bir şey yok. Tamamen bir hayal dünyasındayız aslında rüyadayken. Dünyada da buna benzerdir. Dışarıda madde vardır. Ama biz aslında hiçbir zaman ulaşamayız. Ruhumuza izletilenle her zaman muhatap oluruz. Ruhumuza da izletilen bir şeyden bahsediyorsak, izlettiren olması gerekiyor. O da bize şah damarımızdan daha yakın olan inşallah Allah izlettiriyor. Zaten pek çok ayetinde de Allah bu gerçeği bildirmiş bize. Ayetlerden okuyalım inşallah biraz. Mesela şeytan Allah'a sığınırım. Kullarım beni sana soracak olursa muhakkak ki ben onlara pek yakınım. Bana dua ettiği zaman duan edenin duasına cevap veririm. Öyleyse onlar da benim çağrıma cevap versinler ve bana iman etsinler. Umulur ki irşat olurlar buyuruyor Allah. Bakara suresi 186. ayette. Onlar insanlardan gizlerler de Allah'tan gizlemezler buyuruyor Allah. Oysa o kendileri sözden plan olarak hoşnut olmayacağı şeyi geceleri düzenleyip kurarlarken onlarla beraberdir. Bakın madde konusunu anladığımız zaman çok net anlıyoruz bunu. Zaten Allah kendi ruhundan üflediği insanın ruhuna kendisi izletiyor yaşantısını zaten. Dolayısıyla aklından geçirdiği düşünceleri de kendisi Allah denetlemiyor. Allah yaratıyor zaten. Yani ben kafamdan şöyle düşündüm. Bilinçaltında şu var. Acaba Allah bunu haşa bilebilir mi? Allah bilebilir mi değil. Allah yaratıyor zaten. Ana yaratıyor. İnşallah. Şeytan Allah'a sığınırım. Haberiniz olsun. Gerçekten onlar ondan gizlenmek için göğüslerini büker. Haktan kaçınıp yan çizerler. Yine haberiniz olsun. Onlar örtülerine büründükleri zaman o gizli tuttuklarını da açığa vurduklarını da bilir. Çünkü o sinelerin özünde saklı duranı bilendir. Hud suresi 5. ayette yine Allah buyuruyor. Onlar bilmiyorlar mı ki elbette Allah onların gizli tuttuklarını da fısıldaştıklarını da biliyor. Gerçekten Allah gaybın bilgisine sahip olandır. Tövbe suresi 78. ayette Allah bildiriyor inşallah. Dolayısıyla bizim her hareketimizi tüm detaylarıyla denetleyen değil. Zaten yaratan Allah. Attığın zaman sen atmadın Allah attı buyuruyor. Öldürdüğün zaman sen öldürmedin Allah öldürdü buyuruyor. Her türlü fiilimizi, hareketimizi, düşüncemizi, her şeyimizi Allah yaratıyor zaten. İnşallah.
Evet, yani dünyaya materyalist bir bakış açısıyla yaklaşan insanlarda hep böyle mantık bozuklukları, çarpık anlayışlar gelişiyor. Bunun en büyük örneklerinden bir tanesi de terör olayında biz bunu görebiliyoruz. Yani terör yapan, terör uygulayanların hep materyalist bir bakış açısına sahip oldukları, Allah inancından uzak oldukları, Kur'an ahlakından, din ahlakından uzak bir yapıya sahip olduklarını görüyoruz. Bu sebeple hep bela olarak tabir ettiğimiz şeyler ortaya çıkıyor. Yani Sayın Adnan Doktor Hocamızın bu konuyla ilgili çok güzel kitabı var. Darwinizmin insanlığa getirdiği belalar isminde. Bugüne kadar insanlığa zarar vermiş, toplumlara zarar vermiş ideolojilerin tümünün kaynağında Darwinizm olduğunu bu eserden çok güzel anlayabiliyoruz. Tüm delilleriyle anlatılıyor. Komünizm olsun, faşizm olsun, ırkçılık olsun, vahşi kapitalizm olsun. Tüm bunların kaynağında, kökeninde hep Darwinizm var. Darwinizm dolayısıyla beraberinde işte komünizmi getiriyor, faşizmi getiriyor, terörü getiriyor. Ve günümüzde de bunun etkilerini görmek mümkün, kısmen de olsa. Nedir bu? İşte güncel olarak da mesela ülkemizde şu anda Güneydoğu bölgesinde yaşanan terör olayı. Oradaki terör örgütünün komünist bir örgüt olduğunu ve asıl amacının komünist ayaklanma olduğunu, komünist bir devlet kurmak olduğunu artık çok net bir şekilde biliyoruz. Kendi sözlerinden, kendi bilgilerinden de zaten bunu anlamak mümkün. Ama bunda şaşılacak bir şey yok çünkü bu bir ahir zaman alameti. Zaten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahir zamanın içinde bulunduğumuz şu dönemde terör ve anarşi olaylarının artacağına hadislerinde dikkat çekmiş. Ve bu olayların tamamıyla son bulması ancak ve ancak Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın vesilesiyle olacak. Başka hiçbir şekilde buna son vermek mümkün olmayacak. Nitekim şu anda da bunu gözlemleyebiliriz. Kendi ülkemizden düşünecek olursak son 30 yıldır bu terör olaylarını yaşıyoruz. İlkanlı terör örgütü masum vatandaşları, çocukları katlediyor. Polislerimizi, oradaki görevlileri hiç, değil mi?
Evet, şehit ediyor.
Şehit ediyorlar. Deccal'in bir sistemi olarak orada varlığını sürdürüyor. Fakat buna karşı kesin bir çözüm bugüne kadar sağlanamadı. Yani askeri yöntemler, diğer alınan tedbirler neticesinde kesin bir neticeye ulaşılamadı. Buradan şunu anlıyoruz ki bu netice Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın eliyle vesilesiyle olacak. O da nasıl olacak? İnsanlar arasında sevgiyi, dostluğu, kardeşliği yaygınlaştırmasıyla, Kur'an ahlakının yaşanmasına vesile olmasıyla olacak. Hazreti Mehdi Aleyhisselam bunu yaparken hiçbir şekilde kan akıtmayacak. Hadiste de bu bildirilmiş. Uyandırılmayacak uykusundan. Hiçbir şekilde kan akıtılmayacak. Tamamen ilmi yöntemlerle yapılacak. Nasıl olacak? İşte Hazreti Mehdi Aleyhisselam teknolojinin tüm imkanlarını kullanacak. Radyoyu kullanacak, televizyonu kullanacak, kitapları kullanacak. Ve bu vesileyle insanlara ulaşıp onlara Kur'an ahlakının, din ahlakının güzelliklerini tebliğ edecek. Komünizmin, Darwinizmin yanlışlıklarını anlatacak. Ve bu vesileyle insanlar arasında din ahlakı yaygınlaşacak. Tabii Hazreti Mehdi Aleyhisselam bunu yapacak diyoruz ama bizler de Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı bekleyen, arayan, ona yardımcı olmak isteyen Müslümanlar olarak ona yardımcı olmak adına yapabileceğimiz şeyler var. Nedir bu? Yani bu fikri mücadeleye bir destek sağlamak. Bunu yapabilecek yöntemler ve imkanlar şu anda mevcut. Yani insan oturduğu yerden, işte bilgisayarından, değil mi? İnsanlara hitap edebiliyorsunuz, ulaşabiliyorsunuz. Bugün sosyal ağlar var. Sosyal ağlar vesilesiyle insanlar bir araya gelip, öğütlenip bir güzel bir faaliyete vesile olabiliyorlar. Mesela son olarak Van depreminin olduğunda, değil mi? Oradaki insanlara yardımcı olmak düşüncesiyle insanlar sosyal ağlarda bir araya geldiler, öğütlendiler, yardımlar düzenlediler, organize ettiler ve güzel bir faaliyet meydana getirdiler. Demek ki teknolojinin bu imkanları, bu güzellikleri olumlu yönde kullanıldığında insanlığa da fayda getirecek araçlar haline dönüşebiliyor. Dolayısıyla herkes, hepimiz bu imkanları kullanarak işte internette, Facebook'ta, Twitter'da boş amaçlar yerine kullanmak yerine gerçekten faydalı amaçlar yerine bu imkanları kullanabiliriz. Yani buralardan, bu mecraları kullanarak Darwinizmin yanlışlığı, komünizmin yanlışlığı duyulabilir insanlara, paylaşılabilir. Bu konudaki alıntılar, bu konudaki bilgiler, bilimsel deliller insanlar arasında yaygınlaşması sağlanabilir ve bu şekilde bir gelişim olabilir. Aynı şekilde Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın bu faaliyetinde, bu ilmi mücadelesinde başka faktörler de devreye girecek. Bunlardan bir tanesi muhakkak ki devlet olacaktır. Devletin uygulayacağı sosyal politikalar, Darwinizmin yanlışlığının anlatılması yönünde, komünizmin geçersizliğinin anlatılması yönünde uygulayacağı sosyal politikalarda halkın bilinçlenmesine bir vesile olacaktır. Bu yönde mesela teşvik etmek, öneriler getirmek gerekir. Aynı şekilde basın ve yayın kuruluşlarında yine Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yaptığı gibi sevgiyi esas alan, kardeşliği esas alan yazıların, konuşmaların gündeme gelmesi çok faydalı olacaktır. Bunu zaten şu anda böyle bir gelişmede gözlemleyebiliriz. Basın ve yayında hep böyle bu yönde yazılar, konuşmalar, programlar yapılıyor. Aynı şekilde köşe yazarları bu konuyu gündemde tutabilir. Sıkça ve sürekli kararlı olarak bu konunun gündemde tutulması halinde bu konuda bir bilinç meydana gelecektir. İşte tüm bunlar Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a yardımcı olmak maksadıyla yapılabilecek şeyler inşallah. Hadislerde de buna dikkat çekilmiş. Mesela Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın fikirlerinin basın yayın organları tarafından benimsenecek olmasına dair bir hadis şu şekilde. Mehdi Aleyhisselam'ın izleyicileri ona sığınırlar. bal arılarının kraliçe arıya sığındıkları gibi. Onun yanında güven ve huzur bulurlar. O yeryüzünü adalet ve dürüstlükle dolduracaktır. Demek ki şunu anlıyoruz. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın fikirleri insanlar tarafından çok yaygın şekilde desteklenecek ve dile getirilmeye başlanacak. Böylelikle bir bilincin oluşması kolaylaşacak inşallah. Tabii Hazreti Mehdi Aleyhisselam bu faaliyetini yalnızca çıkacağı ülke olan Türkiye ve İstanbul'da değil, aynı zamanda tüm dünyada bu yönde bir faaliyet olacak. Çünkü komünizm tehlikesi, darwinizm tehlikesi yalnızca ülkemizde olan bir tehlike değil. Tüm dünya bu belayla karşı karşıya. Avrupa'da da çok yoğun komünist propagandanın olduğunu görüyoruz. Komünizm girişimleri olduğunu görüyoruz. Hazreti Mehdi Aleyhisselam Avrupa'da da komünist örgütlerin çökertilmesinde yine ilmi mücadelesiyle vesile olacak inşallah. Tabii tüm bunları konuşurken şunu da unutmamak lazım. Nasıl ki İslam ahlakının yeryüzüne hakimiyeti Allah'ın vaadidir. Allah bunun öncesinde komünizmin yaratılmış olması, darwinizmin yaratılmış olması da yine Allah'ın dilemesiyledir. Allah'ın dilemesi dışında hiçbir şey olmaz. Nasıl ki Allah Firavun sistemini var etmişti geçmişte Kur'an'dan öğrendiğimiz kadarıyla ve sonra Firavun sistemi yerle bir oldu. Aynı şekilde şimdi de Deccal'in bir sistemi olarak darwinizm, komünizm ve çeşitli zararlı akımlar yeryüzünde mevcut. Ama bununla beraber inşallah Allah İslam ahlakının hakimiyetini de vaat ediyor ve bunu Hazreti Mehdi Aleyhisselam ve Hazreti İsa Aleyhisselam'ın varlığıyla, faaliyetleriyle gerçekleştirecek inşallah. Bunu da hiçbir zaman unutmamak lazım.
İnşallah detaylı bilgi için de hocamızın darwinizmin insanlığa getirdiği belalar kitabını inceleyebilir kardeşlerimiz inşallah. Evet, kitapta çok detaylı bir şekilde darwinizmin nasıl bir mantık içerdiği ve insanlara nasıl belalar getirdiği anlatılıyor. Zaten fikir olarak darwinizm insanların işte hayvan insanları şöyle görüyor darwinizm. Hayvanları en son basamağı. Yani en gelişmiş hayvan olarak görüyor. Hatta televizyonda programda geçen rastlamıştım. Böyle insanların saygı duyduğu psikiyatrist birisi televizyonda çıkıp insan düşünen bir hayvandır diyor mesela halen daha. 2011'deyiz. Hani bu 1800'lerde diyor olabilir belki bir insan bunu da cahilliğinden. Yani 2011'de halen daha bir insan kalkıp da insan düşünen bir hayvandır diyorsa yani 7000 yıl öncesinde kalmış demektir. İnsanın hayvandan apayrı bir varlık olduğu, hiç alakası olmadığı zaten bilim tarafından ispatlandı. Bunu düşünenler zaten Darwinistler geçtiğimiz yüzyılda iki tane dünya savaşı çıkardılar. 1 milyara yakın insan Darwinizm nedeniyle bir kısmı katloldu, bir kısmı şehit oldu. Dolayısıyla bunu halen daha hiçbir fikirsel dayanağı olmadan devam ettirmeye çalışmak son derece yanlış bir tavır ve zaten her günde zararını görüyoruz bunu. Bir an önce Darwinizme karşı fikri mücadele yapılması gerektiğini inşallah görüyoruz.
Evet, bunun da ilk basamağı aslında iman hakikatleri olmuş oluyor Evet. Bu mücadelenin. Çünkü hangi iman hakikatini incelersek inceleyelim, Darwinizmi tek başına geçersiz kılan bir gerçekle karşılaşıyoruz. Bunların en büyüklerinden birisi de vücudumuzdaki tedbirler. Bugün geçen gün detaylı olarak kanın pıhtılaşmasını anlatmıştık. Şimdi derimizde yine gerçekleşen bir tedbirden daha bahsedelim. Bunu biz bronzlaşma olarak biliyoruz. Yani insanlar güneşe maruz kaldıklarında bronzlaşma olarak biliyoruz. Halbuki bu melanin pigmentinin üretilmesi. Bu da vücudun aldığı bir tedbir. Bakın inceleyelim görsellerimizde. Yüksek enerjisi yüksek ultraviyole ışınıyla deri temas ettiğinde, yani bu ışık güneşten geliyor. Bu yüksek enerji içeren ultraviyole deriye temas ettiğinde deri hızlı bir tepki vererek melanin pigmentini üretiyor ve çoğaltıyor. Bu da hücreleri ve alt tabadaki hücreleri, bakın şu görselimizde daha iyi göreceğiz. Derinin altındaki hassas hücrelere ultraviyole ışınının geçmesini engelliyor. Yani burada hemen derinin üst kısmında bu üst tabakada melanin pigmenti üretilerek alt kısma o zararlı ultraviyole ışınlarının geçmesi engellenmiş oluyor. Bakın ve bu insanın kaç santimetre kare derisi var. Tüm derisinde bu hadise gerçekleşiyor. Gerçekleşmese ne olur? Ultraviyole ışınları o hassas hücrelere zarar verebilirdi. DNA'ya tabii etkisi oluyor. O da bozulmalara yol açabilirdi. Halbuki vücut burada hemen anında aldığı bir tepkiyi görüyoruz biz. Daha önce en az 12 saatte ortaya çıkan bir etki olduğu düşünülüyordu bu. Ama bilim adamları araştırma yapmışlar. UVB dediğimiz ışın, yani ultraviyole B ışınları gelir gelmez deriyle temas eder etmez vücut bu tepkiyi meydana getiriyor ve hızlıca bronzlaşma başlamış oluyor. Maşallah. Evet, bu ışınlar güneşten geliyor dedik. Ve rodopsinden bahsedelim. Rodopsin sayesinde de bu zincirleme reaksiyon oluşturuluyor. Yani bu melanini üreten aslında rodopsin olmuş oluyor. Burada tabii üreten mekanizmayı da görüyoruz biz derimizde. Bu da yer alıyor. Üretilen maddenin fayda sağlaması da söz konusu. Burada başlı başına biz bir kompleksik görüyoruz aslında. Her zaman örnek veririz kendi ürettiğimiz materyallerle. Mesela bir bardak düşünelim. Değil mi? Bu bardak aslında ham maddesi kum. Kumdan yapılıyor. Şimdi biz bir kumsalda dolaşırken bir bardağa rastlasak, değil mi? Bir cam bulsak, belli ki onun bilinçli olarak bir akıl tarafından işlendiğini hemen anlarız. Bakın o kum taneleri, milyonlarca kum tanesi var. O kaç milyon yıl kalırsa kalsın, böyle bir cam parçası, şekil verilmiş bir cam parçası ya da herhangi bir cam parçası oluşturamaz.
İstediğin kadar yıldırım çarpsın, istediğin kadar evet, lavlar fışkırsın içerisinden, hiçbir şekilde öyle bir şey olmaz.
Bunu herkes biliyor zaten. Ama evrimciler işte bunun olduğunu savunuyor. Yani daha bunu daha beterlerini de savunuyorlar. Daha beter. Yani canlı yayında arabanın parçalarını odaya kapatalım biz, araba oluşur dediler. Şimdi tabii bu bir yandan da çok içler acısı bir durum. Hani üniversitede, değil mi, öğretim üyeliği yapan kişilerin, yani doktora sahibi kişilerin böyle açıklama yapmaları çok daha işin kötü boyutu. Ama işte biz de sürekli anlatıyoruz inşallah. Zaten akıl sahibi, samimi gözle bakan her insan bunu bilir. Ama burada tabii şey var, yani evrim teorisinin materyalizmden dolayı savunulması söz konusu. Materyalizmin sözde bilimsel kısmı olmasından dolayı savunulması söz konusu. O yüzden böyle zoraki bir ayakta tutma çabaları söz konusu.
Evet.
Ve bakın son gelişen bilim düzeyiyle bile artık sürekli yeni konular keşfediliyor ve bunları anlatıyoruz yayınlarımızda. Bunlara rağmen bile hala yalanlarla ayakta tutmaya çalışıyorlar.
Sürekli aynı şeyleri tekrarlıyorlar. Sürekli cevabını evet, veriyoruz. Aynı şeyleri tekrarlamaya devam ediyorlar. Yararlı mutasyon var deyip bir örnek veriyorlar. O örneğin olmadığını defalarca anlatıyoruz. Yine aynı örneği veriyorlar. Yani böyle adeta böyle bir şeyi kilitlenmiş gibi. Yani yobaz bir kafa yapısı olduğu zaman hocamız dün akşam söyledi. Yani anlamıyor karşı taraf. Yani anlayacak bir yapısı olmuyor. Bir şey kilitlenmiş oluyor. O onu doğru olarak benimsemiş oluyor. Her ne kadar böyle mantıklı açıklamasını da yapsanız. Mesela adam işte ara geçiş formu olmadığını zaten hani söylüyoruz, anlatıyoruz hiçbir şekilde olmadığını. Var diyorsa hani yapacak bir şey olmuyor o adam için. Var diyor adam. Yani peki göster dediğimizde gösteremem ama var diyor. O zaman yani Allah şifa versin diyoruz öyle bir durumda, yani yapacak bir şey kalmıyor. Yani faydalı mutasyon var mı? Örnek var mı? Birkaç örnek veriyorlar. Bunlar faydalı değil diyoruz yalnız. Olması gereken bu şekilde dediğimiz zaman. Hayır, bunlar faydalıdır diyor. O zaman yani yapacak bir şey yok diyoruz. Yani fikrinle baş başa bırakıyoruz o zaman seni diyoruz. Yapacak evet, bir şey yok. Bakın bir video daha gösterelim. Bu ışıklı canlılarla ilgili. Evrimciler diyorlar ki bunlar tesadüfen oluşmuştur diyorlar. Tesadüfen oluşmuştur deyince de kızıyorlar. Biz tesadüfen mi dedik diyorlar. Ne dediniz diyoruz? Random'la diyor.
Random prosesler.
Random proses diyor. Yani rastgelelikle olmuştur diyor. Yani tesadüfle ne alakası var rastgeleliğin diyor. Yani işte laf anlatmaya çalışıyoruz biz de. Yani bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. Bakın muazzam bir sanat görüyoruz biz burada. Hiçbir random görmüyoruz. Laf anlatmaya çalışıyoruz demeyelim de Allah affetsin. Yani hakkı doğruyu anlatmaya çalışıyoruz inşallah.
İnşallah.
Bakın muazzam bir sanat var deniz altında, canlılarda. Estetik, altın, oran, suyun içerisinde böyle elektrikli devreler yazılmış gibi, hatta böyle en usta elektronikçinin yazdığı devrelerle çalışan ışık gösterileri varmış gibi canlılarda muazzam yapılar görüyoruz. Bakın şu estetiği, altın, oran, hepsi maşallah birbirinden güzel. Bakın Natilius görüyoruz. Natilius'ta da altın oran var. 24 tane keseceği var. Bu keseciklere kendi vücudunda ürettiği bir gazı doldurup boşaltarak su altında alçalıp yükselebiliyor. Bu gazın üretileceğini nereden biliyor? Bu gazın onu suyu yüzeyine kaldıracağını nereden biliyor? 24 keseceği nasıl yerleştiriyor? Bu vücudu altın oran olarak nasıl yapıyor? Suyun altında mutasyon ne arıyor? Bunları yapacak. Hepsini soruyoruz evrimcilere. Bir yanıt alamıyoruz.
Ben de bir estetik argası göstereyim hocam. Şimdiden sonra. Evet. Evet. Bakın planktonlar, okyanuslarda ışık üreten planktonlar var. Ve bunlar resimdeki gibi mikroskobik çok küçük canlılar. Bir hareketlenme olduğunda, bir temas olduğunda hemen bakın böyle rengarenk maşallah. Daha doğrusu mavi ama çok parlak renkli bir mavi. Böyle çok güzel maşallah rengi. Hemen bu şekilde ışık oluşuyor. Bakın. Aynı zamanda bunları da tesadüfen oluşuyor diyorlar işte. Evet. Demiş oluyorlar. Şimdi bir video izleyeceğiz. Denize taş atacaklar. Maşallah.
Hemen tepki veriyorlar değil mi?
Süper bir, çok inanılmaz güzel bir görüntü. Değil mi? Maşallah estetik. Şimdi bu inanılmaz bir kimyasal işlem ve mikroskopik canlılar, planktonlar, biraz önce resimlerini gösterdik. O canlılar gerçekleştiriyor bunu. O canlıların vücudunda gerçekleşiyor daha doğrusu. Yani bizim gözle göremediğimiz küçücük bir bunun yapısında, vücudunda bu canlının böyle bir hadise oluşuyor.
Ve soğuk ışık bu.
Ve soğuk ışık.
%100 verimli çalışıyor. Bizim evet. Lambalarımız gibi geri bir teknoloji değil. Bizim lambalarımız %97 civarında ısı veriyor. Yani biz ısı istemiyoruz normalde lambadan. Isı zaten kaloriferden geliyor veyahut da doğalgazla elde ediliyor. Ampulü taktığınız zaman %97 ısı veriyor, %3 ışık veriyor. Yani süper verimsiz, süper geri bir teknoloji. İnsanın şu anda vardı evet. Teknoloji. İşte şimdi soğuk ışık yavaş yavaş soğuk ışık teknolojisine geçilmeye başlandı. O da yine yeterli verimde değil. Bu canlılara bir bakıyoruz. %100 verimli soğuk ışığı zaten milyonlarca yıldır, hatta milyar hesabı yılla kullanıyorlar. Mesela bir ateş böceğine bakıyoruz. Soğuk ışık kullanıyor. Hiçbir şekilde o elde ettiği kimyasallar boşuna gitmiyor. Bir ısı kaybı, ısıya dönüştürmüyor onları. Çünkü o da ısı işine yaramıyor. Ve tamamen ışığa yönelik %100 verimle çalışıyor. Bu kadar üstün bir teknolojiyi şimdi bu böcek mi yaptı diyeceğiz? Doğa dediğimiz, doğa ana dedikleri taş toprak mı yaptı diyeceğiz? Her tarafı yıkıp yıkan mutasyonlar mı yaptı diyeceğiz? Ya bunun üçünün de yapamayacağı aşikar, yani aklı başında bir insan için. Dolayısıyla Allah yoktan kusursuzca var edendir bu ayetinde. Allah'ın yaratması olduğunu görüyoruz inşallah.
Evet, örnek vereyim. Verilmeksizin yaratandır. Örnek edinmeksizin yaratandır buyuruyor Allah. Şeytandan Allah'a sınırım. Bir Kur'an mucizesini o zaman inceleyelim hocam. Evet. Bakın Sputnik uzay aracı var. 1957 yılında hepimizin bildiği gibi uzaya gönderilen ilk araç bu Sputnik. Şimdi 19 numaralı surenin 57. ayetinde işaret var. Şöyle buyuruyor Allah, şeytandan Allah'a sınırım. Onu yüksek bir yere, gökyüzüne yükselttik buyuruyor Allah. Bakın Meryem suresinin 57. ayeti, 19. sure Meryem suresi Kur'an'da ve tarihte ilk uzay denemesi içi boş bir araç gönderildi 1957 yılında. Daha sonra yavaş yavaş canlı koydular bir tane köpek, sonra insan çıktı ama tarihteki ilk uzay aracı 1957 yılında uzaya gönderilen Sputnik'ti ve 19. surenin 57. ayetinde aha, maşallah yüksek bir yere, gökyüzüne yükselttik buyuruyor onu.
İnşallah.
Tabi Kur'an mucizesi 1400 yıl önce. Zaten gelecekle ilgili bir haber bu öncelikle. Yani böyle mucizeler de var çünkü Kur'an'da baktığımızda. Evet. Gelecekle ilgili haber veriliyor. Bu gelecekle ilgili bir haber ve tam aynı tarihte tahakkuk ettiğini görürüz maşallah. Şu an
ben şimdi sevimli bir video göstereceğim. Uyumak için can çekişen.
Hani masalarda şey olur ya, dengeli, tersin düşmez, hep ayakta kalır.
Hacı yatmaz. Onun gibi. Maşallah canım senin.
Saçlar da çok şahane.
Bebeklerde böyle bir durum oluyor genelde. Yani sırt üstü yatmaktansa böyle sürekli düşüp.
En son bayıldı zaten.
Maşallah. Onu veren de Allah yani çok... Mesela bebekleri, yavrulardaki sevimli, bebekte mesela böyle sevimsiz bir tip olsaydı şefkat hissi yeterince uyanamayabilirdi ama Allah ona izin vermiyor. Tam şefkat hissi uyansın, ona karşı tam koruma hissi, tam sevgi hissi uyansın diye inşallah bebeklere ve çocuklara muazzam bir sevimlilik veriyor. Hatta insan normal artık 30-40'lı yaşlara geliyor, 50 yaşlara geliyor. Belli bir yaştan sonra yine şefkate ve bakıma muhtaç olunca yaşlandıkça yine bir sevimlilik veriyor Allah.
Evet.
Yaşlılara da baktığımız zaman böyle acayip böyle sevimli olduklarını, şeker olduklarını görüyoruz böyle insan yaşı ilerledikçe.
Evet.
Yine onlara da şefkat hissi uyansın diye Allah öyle bir nimet yaratıyor. İşte ayetinde de belirtiyor onu.
Aynı zamanda tabii Allah insanın aciziyetini göstermesi bakımından da bunun hikmetleri var. O korunmaya muhtaçlık durumu yaşamın başında olduğu gibi yaşamın sonunda da tekrar gündeme geliyor. Aslında yaşamın tümünde bu söz konusu da insan gençken kendini biraz daha böyle işte canlı hissediyor. Her istediğini yapabilecek bir modda, her hareketini yapabilecek şekilde görüyor ama aslında yaşamın tümü acizliklerden ibaret.
Evet.
Yani en ufak bir fazla efor sarf ettiğinde insan genç yaşta fark etmiyor. Hemen o aciziyetin bir sonucu olarak yorgun düşüyor. Evet. Terliyor, işte acıkıyor. Bunların hepsi birer acizlik, dünyaya mahsus şeyler. Ve hepsinin bir hikmeti var tabii bu şekilde yaratılmasının.
İnşallah. Onunla ilgili bir videomuz var, onu izleyelim o zaman. Çok güzel bir video.
Dünya hayatının gerçekleri. En güzel, en taze meyveler birkaç gün içinde çürür. En güzel çiçekler çok kısa sürede solar. En sağlam binaların bile bir ömrü vardır. İnsan birkaç on senede bambaşka görünür. Daha da önemli bir gerçek ise ölümdür. Bu gerçekten hiç kimse kaçamayacaktır. Mal, zenginlik, şan, şöhret, güzellik, itibar gibi dünya değerlerinin hiçbir önemi kalmayacaktır. Çünkü insanın asıl yurdu ahirettir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ey insanlar! Hiç şüphesiz Allah'ın vaadi haktır. Öyleyse dünya hayatı sizi aldatmasın.
Evet maşallah. Yani dünya hayatının kısa olduğunu mesela her insanın çok detaylı düşünmesi gerekiyor. Eğer düşünmezse o zaman dertler başlıyor. sıkıntılar başlıyor. Yani bir insan dünya hayatını ne kadar uzun yaşayacağını düşünürse, ne kadar bu hayatta işte mesela çok aşırı bir bağlanma oluyor bir kısım insanlarda. Sanki böyle binlerce sene yaşayacakmış gibi. Yani işte şu şöyle olsun, bu böyle olsun, o kadar şeyi kafasına takar hale geliyor ki artık. Ondan sonra bir bakıyorsunuz, yani çok alakasız bir yaşantı içerisine girmiş oluyor. Yani dünya hayatı çok güzel. Mesela her akşam ölüm haberleri oluyor değil mi? Her akşam mutlaka oluyor. İşte şu trafik kazasında bir çift hayatını kaybetti. Trafik kazasında işte çocuğunu kaybetti, ölüm haberini aldı. Her akşam mutlaka bir trafik kazası oluyor. Mesela yarın akşamki trafik kazalarında çıkacak kişiler şu an son günlerini yaşıyorlar. Son bir günleri kaldı. Belki de şu an bizi izliyorlar. Yani yarın akşam bakın, herkes baksın haberlere. Mutlaka en azından bir kişi trafik kazasında hayatını kaybetmiş olacak. Mutlaka, yani Allah indirsin bir, ama her akşam olduğuna göre yarın akşam da olacak. Ve bir bakıyoruz işte son 24 saati kalmış. Belki 20 saati, belki 15 saati kalmış bu kişinin. Belki de şu an dediğimiz gibi bizi izliyor ve hayatındaki son uyarıyı alıyor. Tövbe etmesi için. Dinden uzak bir yaşantıdaysa eğer, tövbe etmesi için son uyarıyı alıyor. Dolayısıyla bizim bunu çok sürekli dikkatli dinlememiz lazım. Şeytan bu uyarıyı da ülfet haline getirebiliyor çünkü. Mesela bazen diyoruz ki ölüm çok yakın. İşte herkes birbirine bu örneği verebiliyor. Şuradan dışarı çıksan, kapının önüne araba çarpsa ölürsün deniliyor mesela. Bu örnek çok yaygın olarak veriliyor. Bu örnek de insanların bir kısmına ülfet olmuş durumda. Evet, doğru söylüyorsun. Nerede kalmıştık? Oradan devam edelim diyor. Şimdi buna gerçekten bir çaba harcamak lazım. Yani buna bir güç harcamak gerekiyor. O güç harcayarak ancak bu olayın ciddiyeti anlaşılabiliyor. Ya biz de mesela şu anda anlatıyoruz. Bizim için de geçerli bu. Bizi izleyen kardeşlerimiz için de geçerli. Bir güç harcamak gerekiyor bunu gerçekten tefekkür edip hakkıyla kavrayabilmek için. Gerçekten ölebilir herkes. Yani herkes için geçerli. Herkes bir saat sonra, 5 dakika sonra, 10 dakika sonra, bir gün sonra hayatını kaybedebilir. Evet. Ve hayatını kaybettiği zaman işte ne evlenmeyi düşündüğü kişi, ne bitirmeyi düşündüğü okul, ne almayı düşündüğü araba, ne Facebook'taki arkadaşları, işte yazın gideceği tatil yeri, ondan sonra almayı düşündüğü kıyafeti, gitmeyi düşündüğü ülke. Ya bakın, bunun gibi binlercesini şey yapabilirsiniz. Herkesin, birçok insanın aklında mutlaka böyle kitlendiği, yapmak istediği bir şey oluyor. Şeytanın bir özelliği var. Dünya hayatı böyle serap gibi adeta ayette bildiriliyor. Susayan onu bir su sanır, vardığı zaman yanına Allah'ı bulur buyuruyor Allah ayette. Yani neye ulaşsa hiçbir şekilde tatmin olamıyor insan. Sadece Allah'ın anılmasıyla tatmin olacağını bildiriyor Allah ayetlerinde. Dolayısıyla bizim bunun üzerinde tefekkür edip gerçekten ölümü üzerinde güç harcayarak düşünmemiz gerekiyor, tefekkür etmemiz gerekiyor. Yani yarın ölecek olsak sonsuz ahiret yaşantısı başlayacak. Sonsuz ahiret yaşantısında bizim din adına, Allah rızası için yaptığımız şeyler haricindeki her şey bu dünyada kalacak ve yok olacak. Sadece salih ameller ve Allah rızası ahirete gidecek. Evet. Bu kesin bir gerçek.
Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin bu konuda çok güzel bir sözü var. Nasihat istersen ölüm yeter diyor. Gerçekten de ölümü düşünmek insanın dünya hayatına bağlanmasının önüne bir set çeken, onu doğru düşünmeye, doğru hareket etmeye yönlendiren bir etkisi var. Ve ölümü düşünmek, ölümü tefekkür etmek için illa bir ölüm haberi almak gerekmiyor bir yerden. İlla bir yakınınızın vefat etmiş olması ya da haberlerde bir ölüm haberi görmüş olmanız gerekmiyor. Aslında insanın kendisi zaten her gün bir tür ölümün içine giriyor. Nedir bu? Uyku. Allah bize bunu Kur'an'da bildiriyor. Zümer suresinin 42. ayetinde şeytandan Allah'a sığınırım. Allah ölecekleri zaman canlarını alır, ölmeyeni de uykusunda bir tür ölüme sokar. Böylece kendisi hakkında ölüm kararı verilmiş olanın ruhunu tutar, öbürüsünü ise adı konulmuş bir ecele kadar salıverir. Şüphesiz bunda düşünebilen bir kavim için gerçekten ayetler vardır. Demek ki her gece bir tür ölüme giriyor insan ama henüz ecel kendisi için gelmemiş olduğundan ruhu tekrardan salıveriliyor ertesi gün hayatına kaldığı yerden devam ediyor. Bir televizyon programında ben izlemiştim. Yaşlılarla ilgili böyle bir program hazırlanmış. Orada bir yaşlıyla sohbet ediyorlar. Genel dünyadan bahsediliyor, ölümden bahsediyor konular olarak. Oradaki yaşlı bir nine var. O diyor ki, ben diyor her gece yatarken artık bu gecenin son gecem olabileceğini düşünerek yatıyorum. Sabah uyandığımda tekrar canlı olduğumu gördüğümde Allah'a şükrediyorum ve hayatıma devam ediyorum diye bir yorumda bulundu. Çok etkileyici geldi bana. Gerçekten artık biraz da yaşlanmış olan kişilerde bu tefekkür çok daha canlı hale geliyor.
Evet.
Çünkü artık ölüme yaklaşıldığı daha da teknik olarak da bir gerçek olarak insanın önüne geliyor. Ama genç yaşlarda bu tefekkürde eksiklikler olabiliyor. Halbuki insanın aynı o yaşlılıktaki halini gençken de muhafaza etmesi, her günün son günü olabileceğinin bilincinde hareket etmesi, onun Allah rızasına uygun bir yaşam sürmesine çok vesile olacaktır inşallah.
Evet. Hocamızın Dünya Hayatının Gerçeği isminin belgeseli var. Şimdi orada örnekler veriliyordu çeşitli. Hastalıkları yakalanan insanlar. Bu örnek beni de çok etkilemişti inşallah. Onu izleyelim bakın. Genç bir iş adamı bu kişi. Çok genç yaşı. Daha sonra evleniyor. Çocukları oluyor. 30'lu yaşlarında bir sabah uyandığında sol gözünde uyuşmazlıkla uyanıyor. Böyle his kaybı.
Evet.
Biraz sızıyla uyanıyor. Evet, bir sabah bakın uyanması. Daha sonra gittikçe artıyor. Bakın ve son yani. Hali. Gözünde tümör var. Ve artık sol kısmında o tümör tamamen kaplıyor. Bakın ilk resimlerde görmüştük. Ne kadar değil mi, yakışıklıydı. Genç bir insan, yakışıklı bir insan. Bir sabah uyandığında bakın. Bir sabah uyanıyor. Sol gözünde ağrısızı var. Daha sonra ilerliyor. Tabii bu da çok aslında önemli. Çünkü hiçbir müdahaleniz olmadığını öyle bir durumda daha iyi anlıyorsunuz. Ya vücut bir bozulmaya doğru gidiyor ve hiçbir şey yapamıyorsunuz.
Evet.
Onu da orada daha iyi anlıyorsunuz. Allah'ın kontrolünde inşallah ilerliyor. Tabii insanın hastalıkları aslında bir ecir imkanı olarak düşünmesi lazım, görmesi lazım. Hastalığın çünkü çok büyük hayrı oluyor. Yani insanın dünya hayatının geçeceğini tefekkür etmesiyle ilgili, ölümü tefekkür etmesiyle ilgili çok büyük hayrı oluyor. Allah'a olan yakınlığını arttırıyor inşallah. Hocamız da söylemişti. O yüzden hayır oluyor mutlaka. Tabii hastalık istenmez ama geldiğinde de Allah'a şükretmek gerekiyor.
İnşallah.
Zaten insan o hali için şükreder. Her hali, her durumu için şükreder Allah'a. Hiçbir şey olmasa, yani çok çok kötü bir durumda olsa, zahiren konuşuyorum. Bir kere Allah'a şükredebildiği için şükreder. İman edebildiği için şükreder.
En büyük nimet.
En büyük zaten nimet. İman ediyor ama inşallah.
İnşallah. Genelde ölüm konusu açınca aman konuyu kapatalım falan. Evet. Yani neşemizi ağzından kaçırmayalım. Değil mi? Yani konusunu açtın. Şimdi birisi ya hayatını kaybederse neşemizi kaçırma gibi yorumlar oluyor. Tam tersi ölüm insana ölümü düşünmek acayip neşe verir. Yani her an ölebileceğini bilmek. Evet.
Tır orada insanın zaten istediği, beklediği Allah'ın rızasına kavuşmak, rahmetine evet. kavuşmak, cennetine kavuşmak. Bu dünyadaki zaten yaşam amacı.
Evet. Şimdi videomuz var. Onu gösterelim ya. Sevimli Benga.
Çok sevimli videoydu. Gösterdik ama tekrar. Evet. Çok sevimli.
Şimdi yuvasını yapmak için taş topluyor penguen.
Tek tek.
Evet, büyük bir çabayla tabii yorularak uzak bir yerden getiriyor. Burada da uyanık bir penguen var, onu izliyor. Ondan sonra gidiyor.
Diğeri gittiğinde taş almaya o yuvadan. Evet.
Hazır toplanmış taşları getirip yuvasına.
Daha yakın mesafe çalışıyor.
Öyle hiç çaktırmıyor yani. Hiç girenin kıpırdamamış.
Diğer penguen fark ediyor mu? Mevzuyu.
İlerleyen dakikalarda göreceğiz onu da.
Ufka bakıyormuş, şu yapması çok iyi. Diğer penguen böyle ufku seyrediyor.
Bir tane daha götürüyor. Bir de hızlı hızlı şey yapıyor.
Bir de yakalanmıyor herhalde.
Evet. Şimdi Bengüen bakıyor, burada bir gariplik var diyor. Yani bu taşları topluyoruz ama bir türlü bir sayı artışı yok.
3 saattir topluyorum. Sayı artma.
Arkadaki de bekliyor bakın şimdi. Hemen gider gitmez.
Bu sefer yakalanacak mı? Yok yine abi.
Evet yine bırakıyor. Hiç çaktırmıyor ama yani. Bakın şey bir arkadaki biraz şey yapıyor.
Tedirgin oldu anladığı gibi.
Evet. Evet şimdi.
Bir daha senin buralarda görmeyeyim. İnşallah. Evet hocam süremizin sonuna geldik inşallah sohbetimizin.
İnşallah.
Sayın hocamız Adnan Oktar akşam yine 24'te canlı yayında olacak inşallah. Hayırlı akşamlar.